Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Erel Hocam, Önder Hocam, Cihat Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Ben öncelikli olarak insanın yaratılışı ile ilgili Erel Hocam'la başlamak istiyorum inşallah.
İnşallah.
Bu işin uzmanı olarak Erel Hocam'dan
Estağfurullah.
yaratılışın Allah'ın
Estağfurullah.
nasıl yarattığının baştan
İnşallah.
itibaren anlatışını ondan dinleyelim inşallah.
Dilerseniz iman hakikatlerinden doğum mucizesiyle başlayalım derim ben. Bunun için önce bir yumurta hücresi, sperm, daha sonra döllenme, anne karnına zigotun tutulmasıyla devam edebiliriz.
İnşallah.
Cihat Hocam inşallah. Video ile başlayalım. Evet, burada kısa bir videomuz var. Burada yumurta hücresinin yumurtalıktan yani kadın üreme organından salınışını izliyoruz. Kırmızıyla gördüğümüz kısım folikül. Yumurta hücresinde her ay anne kadının yumurtasında oluşup daha sonra ovülasyon deliğinden yumurtanın bırakma işlemiyle karın boşluğuna bırakılan işlem inşallah. Burada yumurta hücresinin kendisi tüpler tarafından, tüpün fimbriyel ucu tarafından tutuluyor. Daha sonra bir miktar bu yuvarlanma hareketleriyle ve tüpler içindeki bu siliyar hareketlerle yumurta bir miktar daha ilerleyerek ampule denilen bölgeye geliyor. Gördüğünüz gibi spermler harekete geçti. Tabii daha önce de hareketliydi ama yumurtayı bir şekilde bir sinyalizasyonla yumurtanın varlığından haberdar oluyorlar. Tabii böyle tüpler burada videoda biraz daha geniş gösterilmiş. Bu kadar geniş bir yüzey değil. Yani havuz gibi bir ortam değil. Daha küçük,
Dar bir
daha
alan, değil
dar bir
mi?
alan, evet.
Dar bir kanal.
Dar bir alan. Evet, spermlerin burada spiral hareketlerini izlemekteyiz.
Yani
Evet.
kuyruğu böyle spiral gibi.
Evet.
Aynen.
Anne karnına girdikten sonra, yani rahim içine girdikten sonra yaklaşık 25-30 santimlik bir yol kat ederek buraya geliyor spermler. Yaklaşık 250-300 milyon tane sperm hücresi varken buraya gelmeye ancak 1000 civarında sperm başarabiliyor. Evet.
Yumurtayı bulabiliyor olmaları zaten tek başına mucize.
Kesinlikle,
Yani
kesinlikle
sen
öyle.
kadın doğum
Evet,
uzmanısın.
inşallah.
Bunu çok daha detaylı olarak
Evet.
görüyorsun. Özellikle
Evet.
yumurtayın spermle buluşması zaten başlı başına en büyük mucize.
Evet, inşallah. Şimdi bu hücrelerden sadece bir tanesi yumurtayla temas edip yumurtanın dış yüzeyini delebiliyor. Bu bir hücre, bir sperm hücresinin delmesi sonrasında yumurtada şu anda gördüğümüz bir reaksiyon oluşuyor ve yaklaşık 2 saniye içinde bu reaksiyon meydana geliyor. Diğer sperm hücrelerinin yumurtanın içine girmesi bu şekilde engelleniyor.
Bu da çok
Evet.
hikmetli bir hareket.
Evet. Zaten ikinci bir sperm hücresi girmiş olsa onun yaşamla bağdaşır bir tarafı yok.
Evet. O zaman zaten
Çeşitli hastalıklar ortaya çıkmış
kromozom
oluyor.
sayısı bozulduğu için ne olmuş oluyor? O
Evet.
zaman sakatlıklar olmuş olabiliyor ya da zaten
Mol
bebek
gebelikler
gelişmemiş oluyor.
oluşabiliyor.
Evet.
Yani tıbbi terimiyle triploidiler
Evet.
gelişiyor. Tabii bunların
Önüne
yaşamla
geçilmiş
bağdaşır bir
oluyor
durumu
böylece.
yok. Gebelik sonlanıyor bir şekilde.
Evet.
Gebelik sonlanmış oluyor.
Ama bu
Evet.
şekilde bu koruma tedbiri sayesinde tam da 23 artı 23
Evet.
anneden gelen 23 kromozom, babadan gelen 23 kromozomla birleşip 46 kromozomluk sağlıklı insan bireyi meydana
Evet,
getiriyor.
inşallah.
Maşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Şimdi burada sperm hücresi girdi. Evet, bu videomuz bu kadar sanırım.
Evet. Şimdi
Şimdi
burada
dilerseniz önce yumurtanın oluşumuyla bir miktar devam edelim. Bir numaralı slaytımıza geçebilirsek. Şimdi burada ilk başta gördüğümüz yanında bir numara yazan hücre aslında embriyo safhasındayken yani kadın kendisi embriyo safhasındayken yani babaanne mi diyelim anneannenin vücudundayken daha bu işlemler başlıyor. İlk hücre mitoz bölünmeyi gerçekleştirdikten sonra mayaz bölünmenin birinci safhasında, profaz safhasında bekliyor. Yani ondan sonra bir ilerlemeye geçmiyor. Yani mayoz bölünme aslında embriyonik dönemden başlayıp 15-20 yıl kadarlık bir süreç. Yani şurada gördüğümüz, diyagramda gördüğümüz kısım 15-20 yıllık bir süreç. Yani blue çağına gelene kadar devam eden bir süreç aslında.
Maşallah. Bütün hücreler mitoz şeklinde bölünürken kromozom sayıları hep yine 46 kalacak şekilde birbirinin aynı hücreler türerken birbirinden.
Evet.
Burada apayrı bir bölünme oluyor.
İkiye indirmek gerekiyor çünkü. Yarıya indirmek gerekiyor çünkü kromozom sayısını. Niçin? Annenin vücudunda iki çift kromozom var. Bunların teke indirilmesi gerekiyor ki babadan gelen, spermle babadan gelen hücrelerle birleşerek yine aynı sayıda kromozom elde edilebilsin. Evet,
bu çok hayati bir şey ve bu çok detaylı bir plan isteyen bir şey.
Evet.
Ve bunun için de gerekli olan apayrı bir hücre bölünme tipi olan mayoz bölünme hazırlanmış bunun için. Ve bu gerçekleşiyor.
Evet.
Yalnızca vücudun hiçbir yerinde olmazken yalnızca olması gerektiği yerde. Yumurta hücrelerinin içinde, yumurtalık dokusu içinde, yumurtalık dokusunun içinde özel bu hücreler burada yalnızca bölünmeye maruz tutuluyorlar.
Ve bunun amacı da her ay bir tane yumurta elde edebilmek. Normal şartlar altında mayoz bölünmenin sonucunda 4 tane hücre elde ederiz. Her bir mayoz bölünmenin, her bir hücrenin mayoz bölünmesinin sonucunda. Yalnız bu diğer 3 hücre bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Bu nasıl elde ediliyor? Şu yanda göreceğimiz mikroskop altında görülen, sağ üst köşede görülen görüntüde küçük 2 tane şey var. Gösterebilirseniz Cemil Hocam.
Evet, şurada.
Yukarıdaki resimde. Sağdaki. Yukarıdaki resimde. Sağdakinde.
Evet.
Altta, evet, o ana yumurta hücresi. Bir de altta küçük 2 tane gördüğümüz yapı var. Bunlar da polar body diyoruz biz. Bunlar da dediğim gibi normalde mayoz bölünme sonucunda 4 tane hücre elde edilmesi gerekirken
bizim gördüğümüz gibi 4 tane olması gerekirken 1, 2, 3,
3 tanesi, 4,
3 tanesi ne
oluyor? 3 tanesi atrofiye uğruyor. Yani ölüme, yok ediliyor. Yok edilmeye gidiliyor. Çünkü
ölümü eğer terk ediliyor.
Evet, evet. Burada bir mucize daha var. Bölünme tam ikiye bölünme şeklinde olmuyor. Yani sitoplazmanın %95'lik bir kısmı diyelim, bir hücreye, kalan kısmı da diğer hücrelere, yani yok olması gereken hücrelere gidiyor.
Evet.
İki hücrenin halbuki DNA'sı aynı ama ikisinden bir tanesi bu şekilde, yani maşallah, sitoplazmanın az bir kısmını alıyor, diğeri tamamına yakın bir kısmını alıyor. Niçin? Bu sitoplazmanın içinde annenin rahmine yapışına kadar geçecek süre içinde hücrenin beslenmesi için gereken malzemeler de var.
Evet.
Bu sitoplazma o iş için kullanılacak.
Maşallah. Bu kadar ince bir hazırlanma. Evet. Yani burada tesadüf diye bir şey zaten rastlantı yok.
Kesinlikle.
Tesadüf yok.
Kesinlikle.
Yani kazara gerçekleşen olaylar söz konusu değil burada.
Evet, inşallah.
Çok detaylı. 15 yıl öncesine dayalı bir plan var. Planlama var değil mi? Az önce
15
bahsettiğim.
15 yıl ilk yani ergenlik çağından bahsediyorum. Ergenlik 45 yaşına kadar da devam ediyor. Yani bazı hücreler 40 yıllık, 45 yıllık süre bekliyor.
Ve biz burada tek bir yumurtanın hazırlanma aşamalarını daha henüz görüyoruz.
Evet, evet.
Yani
bu her ay gerçekleşiyor inşallah.
Evet, o zigotun işte spermle yumurtanın birleşerek zigotu ilk embriyo hücresini oluşturmasına daha çok var. Daha yumurtanın hazırlanması aşamasındayız.
Evet.
Böylesine detaylı bir hazırlık. Dört tane hücre olsa, dördü de birbirine benzese.
Bir kere yaşamaları şu anda söz konusu olamazdı. Çünkü sitoplazmaları yetmezdi. Çünkü anne rahmine tutana kadar bir besin ihtiyaçları oluşacak.
Evet.
Onun dışında diyelim ki oluştu. O zaman dördüz çocuklar oluşurdu sürekli.
Evet, sürekli böyle oldu.
Sürekli dördüz çocuklar oluşurdu. Böyle
spermler
bir durumla
geldiğinde o zaman dört tane yumurtayı hazır bulurlardı. Her bir yumurtayı dönecekti spermler. O zaman dördüz olacaktı.
Dördüz ve tıpatıp anneden tıpatıp genetik yapıyla gelmiş hücre ortaya çıkacaktı. Böyle bir durumda ortaya çıkacaktı inşallah.
Böyle bir şey olmasın diye. Özellikle Allah yalnızca tek bir yumurtanın, sağlıklı tek bir yumurtanın olmasını hazırlıyor. Burada anne yumurtalığında. Ve böylesine diğerleri de ne olmuş oluyor? Atrofi dediğimiz
şey. Evet, o şekilde
kullanılmaz halde.
Görünmez hale geliyor bir müddet sonra. Kendi kendilerini yok ediyorlar.
Kendi kendilerini yok ediyorlar.
Evet, kendi kendilerini yok ediyorlar.
Maşallah.
Sperm tarafına geçecek olursak isterseniz ikinci slaytımıza geçelim. Şimdi burada mayoz bölümü dedik ki her bir hücreden 4 tane ayrı hücre oluşuyor. Yani döllenmeye yatkın hücre oluşuyor dedik. Sperm hücresi. Burada tek değil birçok, yani her dedik ki her döllenme ile birlikte 250 milyon tane sperm ihtiyacımız var. O yüzden çok sayıda sperm hücresine ihtiyacımız olduğu için böyle bir yok olmaya gitme gibi bir durum söz konusu değil. Her sperm hücresi gelişiyor.
Burada tek bir hücre bu sefer testislerde.
Babanın evet, testislerde.
Testislerinden birisinde gerçekleşen.
Evet, seminifer tübü dediğimiz yapılarda.
Bölünme. Evet.
Aşağıda daha detaylı görüntüsü görülüyor.
Evet, şurada.
Orada Sertoli ve Leydig dediğimiz hücreler var. Onların yardımıyla, onların ürettiği hormonlar ve evet, yardımlarla
en alttaki, spermler burada.
Evet, en alttaki şahane, gördüğümüz hücreler, daha büyük gördüğümüz hücreler evet, daha olgunlaşmamış kök hücre halindeki spermler diyelim. Evet. Onlar bir müddet sonra büyüyerek ve çeşitli yapısal değişikliklerle, işte kuyruk eklemelerle falan tam bir hale gelişiyor inşallah.
Ya spermin zaten burada kendine ait tasarımı, kendine ait bir yaratılışı var.
Evet,
her
evet,
bir detayı çok önemli hayati görevlere haiz.
Evet.
İşte kuyruğundan, kuyruğunun başlangıç noktasındaki mitokondrisine varıncaya kadar.
Evet, üçüncü slide'a geçersek onları da evet, görebiliriz.
Ama tabii buradaki, bu sefer burada dördü de yine fonksiyonel değil mi? Oluşan
tabii,
iki spermler.
Tabii, dördü fonksiyonel. Aradaki
çünkü,
fark da bu.
Çünkü sayıya ihtiyaç var, evet, yüksek sayıya ihtiyaç
kesinlikle
var.
Kesinlikle. Tüplere ulaşması gereken evet, sperm sayısı için gerekli. Maşallah. Zaten belli bir sayının altında sperm oluşursa bu sefer kısırlık durumuyla karşılaşılıyor.
Evet. Maşallah.
Evet. Şimdi burada spermin büyütülmüş bir hali var. Çekirdeği de içeren baş kısmı
evet,
ve onun önünde
kısmı,
akrozom denilen bir yapı var. Şimdi akrozom ilk başta izlediğimiz videoda gördüğümüz gibi yumurta hücresine girmek için
evet,
gerekli bazı enzimler içeriyor.
En baş kısmı
evet,
değil mi?
Evet, evet.
En uçtaki.
Hyaluronidaz denilen evet, proteolitik enzimler içermekte. Orta kısımda mitokondriyal içeren ve kuyruğu hareket ettirmeye yarayan boyun kısmı var.
Evet.
Burası enerji üretim hareket olduğu için enerjiye ihtiyaç var. Enerjiye
spiral
ihtiyaç olduğu için
spiral hareketini orası veriyor değil mi?
Evet,
spiral
evet,
hareketi.
Evet. Enerji üretim alanı. Bir de kuyruğu var.
Kuyrukta
bu kuyrukta evet,
bir yapı.
9 artı 2 mikrotübülden oluşmakta. Onun yapısı da çok enteresan tabii, ona şimdi
yani
girmeyelim.
Evet, evet,
evet. Eğer onda bir yapısal bozukluk oluşursa hareket kabiliyeti olmuyor. Mesela kistik fibroz evet, denilen hastalıkta olduğu gibi. Hareket edemediği için de döllenme oluşamıyor. Yani baştan itibaren kesilmiş oluyor.
Gerçi şurada ufak bir yarık evet, yan evet, kesit evet, var evet, şurada. Evet. Detaylı görünebiliyorsa. Evet. 9 artı 2 mikrotübül.
Evet. Bu silyaların yapısı der. Tüm
silyaların yapısında olan.
Evet. Tüm silyaların yapısı bu şekilde.
Ama kendine ait de böyle hassas bir tasarımı var. Yaratılışı var maşallah.
Evet, evet.
Burada evet, baş kısmının özellikle mesela bu enzimlerin burada bulundurulmayışı ya da evet, yan tarafta bulundurulmayışı ama tam da en ön tarafta bulunduruluyor olması.
Orada lazım. Spermin başının yumurtayla evet, temas ettiği nokta orası çünkü.
Peki bunların hiçbirine anne karar verebiliyor mu?
Hayır, kesinlikle.
Baba karar verebiliyor mu?
Kimse karar veremiyor.
Biz de evet, görünce bilimsel
tabii,
gözlem ve deneyler sonucu incelemeler neticesinde evet, bunun nasıl olmuş olduğunu anlıyoruz.
Evet, evet.
Ama tabii ki bunun mutlaka bir yapanı var. O da her şeyi bilen, sonsuz güç sahibi, her yere hakim olan, yegane güç sahibi olan
evet,
Allah.
İnşallah.
Bu bize apaçık bir gerçek. Tesadüfün olmadığını gösteriyor çünkü hepsinde bu sperm hücresi, biz tek olarak belki algılıyoruz sperm hücresini ama hepsi bir aşama, bir kademe. Yani tek bir küçük parçası dahi olmasa döllenme olmayıp gebelik olmayacak doğal olarak. Yani o kuyruğun hareket etmemesi başka bir hastalık. O başındaki koruyucu giriş daha doğrusu oradaki akrozomun olmaması farklı bir yapı. Dönüş hareketinin olması farklı yapı. Hepsi birbirinden başka.
Evet.
Bu da bize Allah'ın hiçbir aşama değil de aşama değil de Allah'ın birden yarattığını gösteriyor. Yani evrimciler kademe içinde yıllar zaman içinde diyor oldu diyorlardı. Ama burada Allah'ın birden yarattığını görüyoruz. Çünkü bunların zaman içinde olması mümkün değil. Bu şekilde neslin devamı olmazdı kesinlikle. Demek ki bize birden olduğunu Allah bilimsel olarak da gösteriyor.
Gösteriyor işte, tabii. Bakın bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Câsiye suresi inşallah şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Evet. Ayetler yani deliller vardır müminler için. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.
İnşallah.
Bizim yaratılışımızda, insanın yaratılışında Allah dikkat çekiyor. demek ki inceleyeceğiz, araştıracağız. Embriyoloji, kadın doğum bilimi, özellikle obstetrik bilimi buna hizmet ediyor. Embriyoloji bilimi buna hizmet ediyor. Ceninin anne rahminde nasıl ilk olarak ortaya çıktığı, gelişme safhaları neler olduğu, Allah safa safa nasıl yarattığına da dikkat çekiyor ayetlerde. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor ki Allah'ın sonsuz gücünü gerektiği gibi takdir edelim. Allah'ın sonsuz gücünü anlayalım ve gerektiği gibi Allah'tan korkalım diye inşallah.
Tabii burada bahsettiğimiz şeyler çok güzel. Bunların çok çok daha detayları var.
Mutlaka.
Yani tabii. Belki binde birini bahsediyoruz, belki 2000'de birini bahsediyoruz.
Ama bahsedeceğiz.
Evet, ona rağmen detay, bayağı bir detay. Kesinlikle. Yani bizim hani kesinlikle çok yüzeysel olarak hani çok derinini anlatmamamıza rağmen çok biz detay görüyoruz bunda. Demek ki daha derinine inildiğinde o yüzden zaten gerçekten bilim adamı ve gerçekten bu işlerde uzman olan insanlar gerçek iman sahibi olabiliyorlar. Çünkü İnşallah. Bunu çok daha net görebiliyorlar. Belki dışarıdaki bir insan bunu fark etmeyebilir, bunu görmeyebilir. Belki hiç bilgisi dahi yoktur hayatı boyunca. Ama bunun içinde olup inceleyip de buna karşı Allah'ın olmadığını söylemek çok büyük saçmalık oluyor. Hele bu Maşallah, evrim tabii. teorisini ileri süren insanların çoğu bilim adamı olduğunu iddia eden insanlar. Hani bunları görüp de bu şekilde yorumlamaları zaten çok büyük saçmalık oluyor. Bir de insanların buna inanması da farklı bir olay tabii.
Evrim tabii ön kabul olarak kabul edildiği için yani bilimsel gerçeklerden sonra çıkarılmış bir kavram olmadığı için ona uydurulmaya çalışılıyor her şey. Bu yüzden zaten geçerliliği yok.
Mutlaka tabii hiçbir delil yok. Aksine yalan dolan hikaye masal üzerine kurulu bir şey.
İşte bilim gelişmesiyle
hipotez paçavrası. Darwin'in kendi deyimiyle.
Bilimin de tamamen gelişmesiyle de zaten tamamen darmadağın oldu. Çünkü bilim Allah'ın olduğunu çok net ispatladı. Her yerde, her şeyde biz bilimin bütün yeni keşiflerinde, yeni çıkan olaylarında biz Allah'ın yarattığını bir kez daha şahit oluyoruz. Özel örneklerini veriyor Allah bize. Bu da Allah'ın insanlara vermiş olduğu güzelliktir. Hani bilimi bu şekilde göstermeyi de bilirdi Allah bize. Ama Allah her zaman inananların yanında olduğu için inananlara da her zaman destekleyici şeyler veriyor. Fosiller olsun, bu bilimdeki gelişmeler olsun. Bize her an Allah'ın varlığını bir kez daha gösteriyor şu an.
İnşallah. İnşallah. Devam edebiliriz istiyorsanız. Şimdi burada geniş olarak gösterilen kısım var. İlk videoda gösterilen döllenme işlemi bu geniş kısımda gerçekleşiyor. Yan tarafında da yumurta hücresinin çevresindeki çok sayıda sperm hücresinin gösterildiği bir resim var sol tarafta.
Evet, şimdi burası yumurtalık.
Evet, oradan yumurtalıktan
tek bir yumurta hücresi bırakılıyor. Evet. Burası çok hassas bir nokta. Kesinlikle. Çok hayati bir nokta.
Orası annenin karnı boşluk yani orası.
Evet, karın boşluğunun içine bırakılıyor ama bırakıldığı noktada özel kollar var, fimbria dediğimiz.
Tabii buradaki gibi açık durmuyor. Yani yumurtayı şöyle durmuyor. Gösterirsek onun üzerine böyle bir kapanmış şekilde duruyor.
Evet.
Ve yumurtlamanın nereden olursa oraya gidip oraya yapışıyor açıkçası.
Evet.
Yani başka bir yerden de olabilir. Her an aynı noktadan olmuyor yumurtlama işlemi.
Evet.
Oraya gidip oradan yumurtayı içine alıyor.
Evet. İçine çekiyor olması çok mucizevi bir olay. Çünkü kollar hazır olarak bekliyor. Sanki yani biliyormuşçasına oradan yumurta çıkacağını sen nereden biliyorsun? Yani anne hiçbir bayan bilmiyordur oradan nereden nereye yumurta çıkacak, nereye gidecek. Evet. Kimse karnının içini görmemiştir batının içine.
Şimdi orada mesela bir şey var. Sperm geldiği zaman tüplerin içindeki cilia dediğimiz o ayakçıklar diyelim, kollar diyelim.
Evet.
Yumurtaya doğru hareket ederken yumurtlama yani döllenme olduktan sonra işlem tam tersine dönüyor. Bu sefer bu tarafa doğru hareket etmeye başlıyorlar. Evet, niye? Maşallah. Çünkü tüpten rahim içine doğru yumurtanın gitmesi gerekiyor.
Evet. O zaman özetlemek gerekirse şimdi yumurta ilk olarak burada yumurtalıktan karın boşluğuna bırakıldığı andan itibaren. Pardon, bire basalım. Evet. Karın boşluğuna bırakıldığı anda hemen kollar tarafından yakalanıyor.
Evet.
Yani rahmin uzantısı olan tübün ucunda ayrıca uzantılar var.
Evet,
o kollar bunu yakalıyor ve içeriye doğru çekiyorlar. Bu sırada duvarda cilia dediğimiz böyle kıl yapılar var. Yani kıl gibi diyebileceğimiz.
Mikron boyutunda.
Mikron boyutundaki kıllar. Buna hareketli olarak yumurtayı içeriye doğru çekiyorlar.
Rahime doğru yönlenmesini sağlıyorlar.
Rahime doğru götürüyorlar. Evet. Elden ele taşıyarak.
Evet. Tam gösterdiğiniz noktada da genelde tabii ki.
Buralarda bir
spermler orada yumurtayı sarıyor.
Evet.
Ve döllenme işlemi gerçekleşiyor.
Gerçekleşiyor. Evet. Bu arada senin az önce bahsettiğin spermler bu yoldan gelmiş olduklarını düşündüğümüzde içeriye doğru Siliyalar aynı şekilde yumurtaya doğru onları yönlendiriyorlar.
Tam ters hareket yapıyorlar.
Elden elle taşıyarak yardımcı oluyorlar.
Evet, aynen öyle.
Ta ki döllenme olayı burada gerçekleşince bu sefer aynı siliyalar ters yönde hareket ederek döllenmiş olan yumurtayı yani embriyoyu bu şekilde zigotu daha doğrusu çoğalmakta olan hücre grubunu rahimin içine doğru yönlendiriyorlar.
Aynı yoldan bir bu tarafa gidiyorlar bir öbür tarafa gidiyor. Evet. Farklı yapıda taşıyor. Bu da işte bize tesadüfün olmadığını gösteriyor. Kesinlikle. Çünkü bir akıl var burada. Yok. Çok üstün bir akıl var. Hani orada spermin yukarıya itilmesi gerektiğini, yumurtanın da aşağı çekilmesi gerektiğini biliyoruz. Oradaki o hani kılcık dediğimiz tüycük
Siliyalar.
Siliyalar. Bunun yapılıyor olması ve hangisinin nerede yapılıyor olacağını bilmesi de büyük üstün aklın olması olduğunu gösteriyor. Üstün akıllı olduğunu gösteriyor. Çünkü Silya'nın aklı yok herhalde değil mi? Yani bir aklı şuuru olan bir şey değil. Gözü, kulağı, hani elle bacak diyoruz da benzetme olarak herhalde. Evet. Kolcuk, ayakçık olarak yapılıyor. Hani hiçbir şekilde beyni olmayan, hiçbir şekilde aklı olmayan şuursuz atomların yapmış olduğu bir şeyden bahsediyoruz burada şu anda.
Tabii.
Evet. Bu da bize Allah'ın yaptırdığını çok açık gösteriyor inşallah.
Silyaların bu durumda spermden haberi olması lazım. Yumurtadan haberi olması lazım. Döllenmeden haberi olması lazım. Rahimin yönünden haberi olması lazım. Yumurtanın yerinden haberi olması lazım. Yani birçok zamanında haberi olması lazım. Döllenmenin ne zaman olduğunu haberi olması lazım.
Bir de şöyle düşünmek lazım. Bu ilk olan bir şeyse ne silyaların hiçbir şeyden haberi yok baktığımız zaman. Evet. Yumurtanın zaten döllenmeyle bir araya geleceğinden haberi yok. Spermin yumurtadan haberi yok. Yumurtanın spermden haberi yok. Hiçbirinin hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü yeni oluşan yani bir yeni oluşan bir insanda bunlar oluşmaya başlıyor. Hani onda olduğunu düşünürsek de hiçbir şey birbirini tanımıyor. Evet. Çünkü önceden var olan bir sistem değil. İnsanoğluyla beraber doğumundan ölüme kadar olan bir süreçte. Hani bu zamanda olan, ondan önce olmayan bir şey. O aşamada oluyor. Evet. Ve bu şekilde oluyor olması da, akıllı şuurlu hareket ettiği olması da Allah'ın yaptırdığını ve onların da görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini bize göstergedir inşallah.
O silya grubundan bir kısmı yanlış hareket yapmıyor.
Tabii zaten yaparsa o zaman
karışıklık olur.
İlerleyemez. Yani 6 günde rahime ulaşması lazım.
6 günde.
Tabii 6. günde anne duvarına yapışması lazım. Yani alak dediğimiz kıvama Safa, gelmesi lazım, safaya gelmesi lazım. Eğer gelmezse o zaman bulduğu herhangi bir yere yapışıp dış gebelik mesela oluşabilir.
O zaman bu şuradaki safaya alak diyebilir miyiz?
Allah öyle, öyle. Evet, muhtemelen öyle. Oraya geleceğiz, birazdan göstereceğiz inşallah. Şimdi burada mesela başka mucizeler de var. Buradan sonra ilk başta ne demiştik? Yumurta hücresi oluşurken sitoplazma bir hücrede kalıyor, diğer hücre kendini yok ediyor diye. Bundan sonraki safhalarda ise eşit bir şekilde bölünmeye başlıyorlar. Eşit ve senkronize bir şekilde bölünmeye başlıyorlar. Mesela iki hücre hali hem yukarıda gerçek görüntüsüyle görünüyor orada hem de çizim haliyle görünüyor. Ondan sonra yaklaşık olarak 25-30 saatte bir kendini katlayarak 64 hücre, 128 hücre haline dönüşüyor.
2, 4, 8, 16 hücrenin katları olacak şekilde en sonunda
orada önce blastomer adı veriliyor. Daha sonra içinde kistik bir alan oluştuğu zaman yani bir boşluk sıvı toplanmış bir boşluk oluştuğu zaman blastokist denilen safhaya geliyor inşallah.
Fotoğrafını da çekmişler burada.
Evet, elektron mikroskopla çekilmiş fotoğrafı orada. O safhada da tam orada zaten rahime tutunmuş hali görünüyor.
Şurada.
Evet.
Rahime tutunmaya başladığı an.
Bir sonraki slayta geçebilirsek eğer orada göreceğiz. Blastokistin büyütülmüş hali, dıştan görünüşü. Bir yandaki fotoğraf ortadan kesit alınmış hali. Orada şimdi iki tip hücre var. Maviyle gösterilmiş olan hücreler çocuğu oluşturacak. Yani embriyo oluşturacak hücre grubu. Diğer pembeyle gösterilen hücre grubu da yardımcı hücre grubu. Diğer tarafta gördüğümüz duvar kısmı da annenin rahim duvarı.
Rahim duvarının içine kendini dövmüş durumda.
Şimdi bir müddet sonra bir alttaki fotoğraf daha erken bir safhası. Ondan önce bir oradaki şurada. Safha daha erken bir safha. Burada tabii ilginç olaylar meydana geliyor. Trofoblast dediğimiz dış yerleşimli hücreler yani yardımcı hücreler annenin içine adeta bir kanser hücresi gibi ilerliyorlar. Şimdi bunu nasıl yapıyorlar? Bir takım enzimlerle annenin rahim iç duvarının dokusundaki hücrelerin bağlarını kopararak kendilerine yer ediniyorlar.
Evet.
ve içeriye doğru oluşan gebelik materyallerini içeriye doğru gömüyorlar. Bir önceki gösterdiğimiz resimde, sağ üst köşedeki gösterdiğimiz resimde olduğu gibi de tam olarak rahim iç duvarına gömülmüş hale geliyor bir müddet sonra.
Maşallah.
Orada da oluşmuş olan embriyonun tabakaları oluşmuş halde.
Evet.
İç ve dış tabakası oluşmuş halde görünüyor.
Burada diğer bir mucize. Hı hı. Şimdi o zaman sıralamak gerekirse, yani evet, mucizeler bitmiyor. Yani tabii saymak ki, da bitmiyor. Tabii ki. Yani genelleme yaparak biz burada söylemek gerekirse, bir defa hücrelerin birbirinin aynı olarak çoğalmaya başlaması. Hı hı. Bir yerden sonra özelleşme başlıyor hücreler, evet, arasında. Hı hı. Mesela burada gördüğümüz gibi o pembe hücreler.
Evet.
Yardımcı hücreler olmayı
rolünü üstleniyorlar.
Rolünü başlarken, yürütmeye başlarken diğer mavi kısımdaki hücreler bebeğin vücudunu oluşturacak olan, evet, hücreler olmayı, olma, evet, rolünü
anneyle
alıyorlar.
Temastaki hücrelerde plasanta dediğimiz çocuğun beslenmesini sağlayacak kısmı oluşturma görevini üstleniyorlar. Evet. Tabii burada çok önemli bir mucize var. Oluşan gebelik materyali aslında anneye yabancı.
Evet.
Yani biliyoruz ki bir mikrop vücuda girdiği zaman, bir bakteri girdiği zaman vücut bunu yabancı olarak algılayıp hemen imha ediyor.
Doğru, evet.
Bunu nasıl sağlıyor? Her hücrenin üzerinde belli moleküller var. HLA denilen moleküller var. Bu moleküller sayesinde ak yuvarlar bu hücrelerin yabancı olup olmadığını veya kendi dokusuna ait olup olmadığını kavruyor bir şekilde. Tabii burada çok ilginç bir kısım var. Anne ile temas eden en dış tabakadaki hücreler bu dediğim proteini yüzeylerinde salgılamıyorlar. Göstermiyorlar. HLA denilen proteinleri, yani ak yuvarların tanımasını sağlayacak proteinleri yüzeylerinde sentezlemiyorlar.
Antijenleri.
Antijenleri, evet, evet, sentezlemiyorlar. Böylece ne oluyor? Vücut, annenin vücudu yabancı algılamıyor gebelik kesesini. Niye yabancı bu gebelik kesesi? Çünkü yarısı babadan gelmiş. Baba da farklı bir canlı.
Evet.
Nedir? Organ naklillerinde esas problemimiz ne? Bizi sıkıntıya sokan doku uyumunun olmaması. Hı hı. Aynı tamam şey burada yani da geçerli. Evet. Ama gebelik materyalini anne doku uyumunu bir şekilde sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Bu şekilde annenin ak yuvarlarından kendi kendini gebelik materyali koruyor.
Yani bu hücreler o zaman ne diyeceğiz? Bunların beyinleri var, evet, mı düşündükleri? Yani biz şu anda kendimizi gömelim.
Evet.
Bir kısmımız işte bebek olmaya devam etsin ama biz diğerlerimiz onu koruyacak olan hücreleri oluşturalım. Evet. Ama bir yandan da işte kendimizi sezdirmeyelim de işte, hı-hı, HLA antijenlerini, hı-hı, üzerimizde bayrak gibi sallamayalım. Bizim, hı-hı, yabancı olduğumuzu anlamasınlar.
Evet.
Yani böylesine akıllı, evet, ak yuvarların varlığından haberdar, hı-hı, oluyor olmaları.
Kesinlikle.
Apayrı bir vücutlu olduklarının farkında olmaları.
Kesinlikle.
Bunların her biri her şeyi gören, her şeyi aynı anda bilen, sonsuz güç sahibi Rabbimizin yaratışına işaret ediyor.
Evet, evet, inşallah.
Bunun başka hiçbir izahı yok. Aşama aşama olabilecek zaten böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü ya var ya yok. Biri eksik olsa zaten tahribat başlıyor.
Bu hücreler aslında normalde tek bir tabaka değil. Yani 10 tabaka, 20 tabaka, yani tam sayı bilemiyorum şu anda ama öyle bir tabaka sadece dış yüzeyde. Sadece anne ile temas halinde olanlarda bu yok. İçeride gördüklerimizde bu antijenler mevcut. Sadece dışarıda olanlar, kendilerini, evet, dışarıda bulundurmak.
Bu da bir harika. Evet,
evet. Bulunduranlarda sadece yok.
Bu da bir başka bir mucize. Yani yalnızca dışarıda ak yuvarlarla muhatap olabilecek olanlar, evet, yani, bilinçli olarak, evet, şey yapıyorlar.
Plasenta yüzeyini oluşturacak
ait
olanlar.
Onlara değil. Hı-hı. Akıl Allah'a ait buradaki yine.
İnşallah.
İçeridekiler yine HLA antijenlerine, hı-hı, sahipler.
Hı-hı. Evet, evet.
Maşallah.
Evet. Yani
buradaki bebeğin gelişiyor olması, bir kısım hücrenin plasentayı, hı-hı, oluşturma gereğini biliyormuşçasına bunu, hı-hı, oluşturmaya başlaması, hı-hı, ve anne ile bebek arasında bir bariyer,
evet,
oluşturması,
evet,
ve bütün bebeğin ihtiyaçlarını bu bariyer vasıtasıyla annenin vücudundan elde ediyor olması apayrı, hı-hı, başka bir mucize.
Evet. Bir sonraki slayta geçebilirsek. Şimdi evet, sağdaki resimde renkli kısım gördüğümüz mavi ve kırmızıyla gördüğümüz, mavi, kırmızı ve sarıyla gördüğümüz, yani çocuğun kendisine ait yapının katlanmasını görüyoruz en üstte. Üç ayrı tabaka oluşuyor.
Evet.
Ektoderm, mezoderm ve endoderm denilen üç tabakamız var.
Evet. Bu
bunlar farklılaşmış hücreler.
Evet.
Her biri kendine özgü görevleri yerine götürmek üzere farklılaşıyorlar. Yani ektodermden neler oluşuyor? Cildimiz oluşuyor. Bazı bezler oluşuyor. Yani ter bezi gibi bezler oluşuyor. Sinir hücreleri, beyin, omurilik ve bütün sinir hücreleri ektodermden oluşuyor. Endodermden neler oluşuyor? İç organlarımız genelde kabaca söyleyecek olursak işte bağırsaklarımız, karaciğer, pankreas, akciğer gibi hücreler oluşuyor. Mezodermden kemikler, kaslar, yani orta tabakadan kemikler, kaslar, gonad dediğimiz üreme hücreleri, bazı bezler de buradan oluşmakta. Yani bunlar bir müddet sonra farklılaşacaklar. Bundan sonra zaten geri dönüşüm yok. Herkes kendi yoluna artık çıkmış durumda. Evet. Şu alttaki de bunun gerçek görüntüsü.
Evet şu.
Yani Kur'an'da tarif edilen belki bir çiğnem et tarifine belki uyabilecek görüntü de bu olabilir inşallah.
Tabii.
Daha ileri bir safhaya geçersek. Bir sonraki slide inşallah. Evet. Altta soluk resimde görülen plasentadan bir kesit alınmış durumda burada.
Evet.
Anne ile bebeğin birbirine temas ettiği yüzey var.
Evet, bebek burada görüyoruz. Bu da plasentadan ufak bir kesit alıp büyütülmüş hali.
Altta kordonun girişini görüyoruz.
Evet, şurası kordon, evet, kordon girişi.
Oradan iki tane atar damarla çocuktan gelen damarlar var. Bir tane kırmızı renkle gösterilen toplar damar şeklinde bir yapı. Dallı bir yapı oluşturuluyor.
Evet.
Kılcal damar ağı şeklinde. Yüzeyi artırmak amaçlı. Yani alışverişi artırmak amaçlı. Üste gördüğümüz spiral şeklindeki damarlar, zaten adı da spiral arter. Anneden gelen kan. Bu dallı yapının çevresinde bir gölcük oluşturacak şekilde kanı oraya boşaltıyor.
Buraya,
yani damar yapısından çıkıp tam bir şekilde çocuğun yapısıyla temas edecek şekilde kanı oraya boşaltıyor.
Burası tamamen bir göl ortamı.
Evet, göl ortamı. Dallı gördüğümüz ve sarı ile gördüğümüz yapılar çocuğa ait yapılar. Kırmızı zaten kan. Orada bir alışveriş oluşuyor.
Evet.
Ne alışverişi? Oksijen alışverişi, besin alışverişi, artık maddelerin anneye tekrar aktarımı gibi, yani birçok aktarım burada oluşmakta. Daha sonra mavi ile görülen damarla da tekrar o kan anneye aktarılıyor. Evet, yukarıdan. Evet.
Anne hiçbir şekilde temas etmemiş oluyor. Kesinlikle. Bebekle direkt muhatap olmuyor. Bu plasenta gibi işte bir organ artık olarak kabul etmek lazım bunu. Kendine ait bir tasarımı var. Bir yaratılış detayları var.
Evet.
Ve akıllı bir şey, amaca hizmet ediyor. Hiçbir tesadüfen kazara olan hiçbir şey yok.
Evet,
olmazsa olmaz detaylara sahip. Yüce Rabbimizin yine sonsuz aklıyla yarattığı mucizevi bir organ. Plasenta maşallah.
Bu herhangi bir şekilde normal şartlar altında tabii bir zarara uğramıyor ama doğum sırasında genelde bir miktar kanama olabiliyor anneye.
Evet.
Bunun ne zaman önemi var? Kan uyuşmazlığı dediğimiz, eğer annenin kan grubu RH negatif olduğunda, babanın kan grubu RH pozitif olduğunda bir sonraki çocuk için hani tehlikeli durumlar ortaya çıkarabilecek pozisyonlar girebiliyor. Onun detayına şimdilik girmeyelim.
Yalnızca daha o zaman anne ok bebeğin kanıyla muhatap olmuş oluyor.
Evet, evet.
Evet, doğum anı.
İlla muhatap olacak değil, olabilir. Yani
olma ihtimali var.
Yani 100 tane bu durumdaki gebeden yaklaşık bir tanesinde falan böyle bir sonuç ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani hepsinde de ortaya çıkıyor.
Kan uyuşmazlığı dediğimiz durum.
Kan uyuşmazlığının reaksiyon haline gelmiş hali.
Evet. Yoksa bebeğin kanı annenin kanıyla hiç muhatap olmuyor.
Yani normal şartlar altında olmuyor. Çok az bir miktar
organ sayesinde.
Evet, çok az bir miktar alyuvar, fetüse ait alyuvar anne kanına geçiyor. Ama o da yeterli miktarda akyuvar hücrelerini uyaracak, annenin bağışıklık sistemini uyarabilecek şeye sahip değil.
Evet, maşallah.
Herhangi bir şekilde etkilenmiyor inşallah.
Evet. Devam edelim mi?
Siz bilirsiniz. Yorulduysanız başka
bir yer. Diğer slide'a geçelim demek istiyorum. Yoksa biz yani mucize her bir başka bir alan. Evet, bahsettiği detaylar.
Bir de isterseniz çocuğa ait bir kan dolaşım sistemi var. Ondan da bahsedebiliriz.
Evet.
Değişik, yani yetişkinlerden ve doğum sonrası sistemden farklı bir kan dolaşımı. Burada çocuğun kalbinde iki ayrı yapı var. Yetişkinlerde olmayan. Bir tanesi foramen ovale denilen yapı. Gösterirseniz yazacağım.
Evet.
Orası sağ kulakçık. Onun yanında sol kulakçık var. Aralarında
evet,
sol kulakçık. Aralarında bir tane pencere var.
Evet.
Evet. Orada kapakçık şeklinde görülen.
Hı hı.
Bu yapı ne işe yarıyor? Bu yapı En altta 3 tane damar görüyoruz. Onlar korttan yani plasentadan gelen, karaciğerin altına gidebilirsek. Evet, oradan. Temizlenmiş kan oradan geliyor. Oksijenini almış, besinlerini almış kan. Bir miktar kanı karaciğere verdikten sonra kanın büyük bir kısmını alt ana toplar damar vasıtasıyla sağ kulakçığa iletiyor.
Evet.
Maviyle gösterilen bir de yukarıdan gelen kan var.
Evet.
Hayır, diğer taraf. Evet, evet. Evet, yukarıdan gelen kan. Bu nereden geliyor bu kan? Beyinden ve kollardan gelen kan.
Evet.
Beyin biliyoruz ki yüksek oksijene ihtiyacı olan bir organ. Şimdi buradaki yapı beynin korunması amacıyla ortaya konmuş. İnşallah. Alttan gelen, evet, kırmızıyla gösterilen kan aynı odaya açılmasına rağmen, yani yukarıdan gelen kanla aynı odaya dökülmesine rağmen oradaki anatomik bir takım yapılar sayesinde o foramen ovale dediğimiz açıklığa doğru aslında yönlendiriliyor.
Hı-hı.
Üstten gelen maviyle gelen kan da,
evet,
tabii ki bir miktar karışım yine oluyor. Sağ karıncaya geçiyor.
Hı-hı.
Şimdi foramen ovale'den geçen kan sol karıncaya geçerek aort vasıtasıyla yukarıya pompalanıyor.
Temiz kan.
Evet, temiz kan. 3 tane yukarıya doğru giden damar var. Aorttan yukarıya doğru. Evet, 3 tane damarımız var. Bunlar yine beyin ve kollara giden.
Hı-hı.
Yani oksijen oranı yüksek kan. Ondan sonra aşağıda pembe renkli gördüğümüz bir miktar karışmış kan.
Evet.
Normalde nereye gitmesi lazım? Akciğere gitmesi lazım.
Evet.
Ama çocukta akciğer
fonksiyonel değil. Fonksiyonel
değil. Fonksiyonel
tabii
değil. Bu kanın sadece %10 akciğere gidiyor.
Evet.
%90'ı tekrar aorta veriliyor. Bunu sağlayan yapı ne? Orada küçük gösterilen ductus aortus denilen yapı var.
Evet.
Evet. Evet, orası. Evet.
Çok hassas haritalama var burada.
Evet.
Yani neyin nereye gitmesi gerektiğini bilen, hı-hı, anne değil, baba değil.
Evet.
Biz incelik de öğreniyoruz.
Evet,
Allah'ın nasıl yarattığı maşallah, yani tüm detaylarıyla.
Evet, bu iki yapı doğumdan birkaç saat sonra kapanıyor.
Evet. Ductus yani aortoriosus kapanıyor. Evet.
Ductus aortoriosus foramen ovale kapanıyor. Birkaç saat içinde görevlerini yerine getirdikleri için, bittiği için görevleri kapanıyorlar.
Şu iki kanın kanal burasıyla burası kapanıyor.
Evet. Kapandıktan sonra ne oluyor? Yukarıdan gelen kanla aşağıdan gelen kan birleşerek hepsi akciğere gidiyorlar bu
sefer. Hep beraber bu defa normal gitmesi gereken yer olan akciğer fonksiyonel olduğu andan itibaren.
Göbek kordonu kesildikten sonra akciğer fonksiyonel hale geçiyor. Birdenbire.
Maşallah.
O da büyük bir mucize. O ana kadar kullanılmayan bir yapı tam bir fonksiyon göstermeye başlıyor birdenbire. O ana kadar içi su dolu.
Evet.
Ama
amniyos maviyle dolu.
Evet.
Amniyos suyuyla.
Evet, evet. Birden içi havayla dolarak işlev görmeye başlıyor. Ve normal yapıya kavuşuyor.
Evet.
Evet, inşallah.
Maşallah. Ayet-i Kerime'de zaten istersen sen oku.
Hangisini diyorsunuz abi?
Ekranda.
Evet. Kolumuz şeytanı Allah'a sınırım. Ey insan, üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. Evet. İnşallah. Yanıltıp aldatan evrim teorisi herhalde.
Tabii.
Buradan bu anlaşılıyor.
Ya bu mesela anlattığımız hocam çok güzel anlattı. Böyle hani yumurtanın çıkış anından, spermle buluşma anından, hı hı, artık bebek embriyo oluşmaya başladığı andan doğum anına kadar geçen süre ve hepsi ayrı bir detay yani. Hı hı. Sadece bir tanesinde değil.
Burada çok
bütün aşamalar, bütün aşamalarda çok çok büyük detaylar var. Hı hı. Tek bir tanesinin eksikliğinden gebelik olmayacak, çocuk oluşmayacak ve nesil devam etmeyecek.
Evet, evet.
Demek ki hepsi bir anda olması gerekiyor.
Hı hı hı.
Demek ki Allah hepsini bir anda olması gerektiği zaman, olması gerektiği yerde Allah,
evet,
hepsini orada yaratmış ve birden yaratmış. O yüzden dolayı da bunlar da görevlerini eksiksiz şekilde yerine getiriyorlar. Hiçbiri ne görevini karıştırıyor, ne yerini karıştırıyor, ne de yapacağı işi karıştırıyor, ne de yapacağı işi aksatıyor.
Hı hı.
Bunları yapması sonucunda zaten insan onun neslinin devamı olmayacaktı sürecin.
Hı hı hı.
Bu da bize Allah'ın hepsini birden yarattığını
İnşallah.
Ve bütün görevleri hepsine verdiğini ve bunların bütün akıl sahibinin Allah olduğunu gösteriyor bize bu hı hı bilimsel gerçekler.
Ve başında bilimin gelişmesiyle de insanları daha çok Allah'a karşı inancını yükseltiyor. Çünkü evet, daha önce kimse bunları bilmiyordu. Çünkü hı hı bilim bu kadar ilerlememişti. Şu an aşırı derecede bir ilerleme var 21. yüzyılda
olduğumuz için. İnsanları kandırmak çok kolaydı.
Evet. Artık eskiden eski çağlara baktığımız zaman eski dönemlerde bu kadar bilim net değildi. Yani oluşum, kalp, ciğer bunların nerede olduğunu bile çoğu insanlar bilmiyordu. Evet, evet. Bu kadar bir bilim gelişmemişti. Özellikle son 40 yıldır daha çok geliştiği için bilimin biz de insanlara bu şekilde aktardığımızda daha çok vesile oluyoruz inşallah Allah'a inanmalarına.
Evet. Yani son bir şey söyleyeyim. Mesela plasenta çocuğun hem akciğeri hem midesi, bağırsağı, değil mi? Hem böbreği. Yeri geliyor hormon üreten bir organı. Daha bilmediğimiz bir sürü daha işlevi var. Ama çocuk kendisini hiç bilmediği bir ortam hazırlıyor. Evet. Dışarıda hava olan, akciğerlere gereksinimi olduğunu bilen, işte plasenta olmayınca böbrek sayesinde atık maddeleri dışarı atması gerektiğini biliyor. Bir gün gelip mideye ve bağırsaklara ihtiyacı olup yiyecek yemesi gerektiğini biliyor. Ve bunlar doğumla birlikte tam fonksiyon olarak ortaya çıkıyor.
Ve doğduğu zamanda da bunları yapabiliyor. Nasıl oksijen alıp karbondioksit verebileceğini biliyor.
Birden.
Ve bu da işte bize Allah'ın ilerisine dair nasıl düzenleme yaptığını gösteriyor bize. Hani insanoğlu için düzenleme Allah yapmaz. O da şöyle oluyor. Ya biz normal şartlarda dışarının ortamını bilemeyiz. Tabii o haldeyken. Ki. Hani kordon kesileceğini, kalbin farklı bir sistemde çalışacağını, akciğerlerinin çalışacağını, midenin ihtiyaç olduğunu falan. Ama Allah mesela bunu zaten bu şekilde yaratarak da bize yine yarattığını gösteriyor. Çünkü hiçbir insanoğlu o andayken zaten aklımızı kullanmamız mümkün değil de kullanıyor dahi olsak sonrasındaki böyle bir şeyi planlayamayız, akıl dahi edemeyiz.
Tabii.
Bize bu da Allah'ın yarattığını gösteriyor. Bizim ilerimizin de nasıl şekilde... Hani bizim her şeyimiz bizim faydamız için. Yani bütün her şey Allah bizim faydamız için yapmış. Bu şekilde de mesela normal şartlarda orada var oluyor olsa insanoğlu. Akciğer gereksiz gibi gözükür mesela. İşte mide gereksiz gibi gözükür. Ama oluşuma geçtiğin zaman çok büyük fonksiyon. Yani akciğerimiz olmasa biz bugün hayatta kalamayız. Çok önemli. Ama anne karnındayken hiçbir öyle ehemmiyeti yok mesela akciğerin. Ama biz doğmaya başladıktan, doğumdan başladığı andan itibaren bizim için hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor. Evet, evet. Bu da işte bize Allah'ın nasıl yarattığını ve bizim aslında bunun üstünde bakarak düşünmemiz gerekiyor sürekli. Ya bu geçilecek bir konu değil. Sürekli insanın düşünüp Allah'ın nasıl yarattığını, gücünü, kudretini bir kez daha gösteriyor bize. An ve an Allah bize yarattığının delillerini sürekli olarak önümüze çıkartıyor inşallah.
Zaten ayet-i kerimede az önce senin okuduğun ayette Allah, şeytan Allah'a sınırım, üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı.
Evet.
Allah'ın ikram sahibi olduğunu Allah bize kerem sıfatıyla, ismiyle bize hatırlatıyor. Evet. Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Az önce bahsedeyim ya, erim teorisi tabii, darwinizm. Yani şeytan neyle aldatıyor? Cahil insanı aldatması çok kolay bir defa.
Evet.
Yani bilgi sahibi olan, ilim sahibi olan insanlar, araştırıp öğrenen, kafası Allah düşünmemizi istiyor devamlı surette. Allah'ın ayetleri üzerine, delilleri üzerine düşünmemizi istiyor. Araştırıp inceleyip, mesela Sayın Adnan Oktar hocamız da onu hep söylemiştir. Biyoloji bilgisi mutlaka bir müminin, Müslümanın temel bir biyoloji bilgisi mutlaka olacak.
Evet.
Temel bir kimya bilgisi mutlaka olmalı. Bir fizik bilgisi, kuantum fiziği mesela çok hayati. Temel bir kuantum fiziği bilgisi olsun. Paleontoloji, fosil bilim bilgisi mutlaka olacak. Protein nedir? İşte Allah dikkat çekmiş. Bakın, insanın yaratılışına dikkat çekiyor ayette, Câsiye suresinde. Görüyorsunuz, pek çok başka ayette de yine aynı şekilde dikkat çekiyor.
Delillere bakmamızı
Tabii bunları
istiyor.
Biliyor olmamız gerekiyor ki kimse kalkıp sonra bizi şeytan gelip aldatmasın, aldatamasın.
Ve sürekli bir düşünce halinde olmamız gerekiyor. Eğer düşünmeyi bırakırsak şeytan zaten sürekli görev başında.
Tabii şeytanın telkini sürekli devam ediyor. Evet.
Alabilir yani.
Ve cahil olmazsa insan, bilgili olursa her konuyla ilgili, gelip onu işte evrimciymiş, oymuş buymuş gelip kandıramaz. Çünkü biz bu konuda bilgili olmayan insanları caydırabiliyor. Şimdi adamın embriyolojiden haberi yok. Diyor ki böyle böyle oldu diyor mesela. Bilmediği için de evet öyle diyor herhalde diyor. İnanıyor. Fosilden haberi yok. Diyor ki böyle böyle fosiller var diyor. Aa bak diyor, fosiller varmış ama fosillerin fotoğrafını ya da fosilin gerçeğini göstermiyor. İşte insan böyle oluştu diyorsun. Adama anlatıyorsun, hiç bakmamış, bilmemiş mesela. Aa evet diyor, öyle diyor mesela. Ve her şeyi bu şekilde yorumluyor. Zoolojiden de haberi yok aynı şekilde. Hayvanlardan da haberi yok. Bakıyor. bu şekilde olduğu için aldatılabiliyorlar. Ama her konuda bilgi sahibi olan, az çok bilgi sahibi herkesin olması gerekiyor. Çünkü Allah bizden düşünmemizi istiyor. Biz buraya yan gelip yatmaya gelmedik. İnsanoğlu onun düşünmesi gerekiyor. Hani bilip düşünüp araştırmamız gerekiyor. Neden varız, niye varız, nasıl olduk diye. Bunları da bilirsek zaten hiçbir şekilde ne evrimcisi ne bir başka bir insanın insanı gelip aldatması ya da caydırması mümkün değil. Çünkü bize baktığımız her şeyde Allah'ın zaten yarattığını görebiliyoruz. Bu çok zor bir şey değil yani.
Açık
çok
bir gerçek
araştırma gerektiren bir şey değil. Yani bu araştırma dediğimiz insanların oturup işte günlerce, saatlerce, aylarca çalışıp etmesi gereken değil. Hani çok küçük detaylar ama içinde birçok bilgi bulunduran detaylar var burada anlattıklarımızda. Bunlar bize zaten Allah'ın varlığını çok net gösteriyor. Bunun için çok fazla bir çabaya zaten gerek yok. Yani sadece kalben, takvayla, iman ederek baktığımız zaman zaten çok net bir şekilde buna şahit oluyoruz inşallah.
İnşallah.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
İnşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Cihat hocam.
İlk yarıda kadın doğum uzmanı olan kardeşimiz, arkadaşımız Doktor Erel Aksoy'un anlatımıyla insan mucizesinin nasıl insan nasıl yaratıldığını detaylarını görmüş olduk. Maşallah. Tabii bu detayları tek tek üzerinden geçeceğiz. Çok daha detaylarına ineceğiz. İşte bir HLA antijeninin nasıl oluyor da gerektiği yerde, gerektiği zaman üretildiği ya da hücrelerin kendini saklamak için üretilmediğinin detayları başlı başına bir mucize. Veya işte plasentanın detayları. Bunların ayrıntılarına tekrar tek tek yine inmeyi düşünüyoruz inşallah önümüzdeki programlarda da. Tabii Sayın Harun Yahya Müsterrede ile hocamızın diyorsunuz Sayın Adnan Oktar'ın kitabı var. İnsanın Yaratılış Mucizesi. Bu kitabı da zaten resimler başta olmak üzere bütün anlatım yine bu kitaptan alınmış durumda. Çok detaylı olarak bu detayları Yaratılış Mucizesi'ni bu kitapta da izleyenlerimiz bulabilirler. İşte yumurta hücresinin nasıl üretildiği, nasıl sperm hücrelerinin nasıl hangi detaylardan geçerek üretildiği ve sonuçta bütün o detaylar burada da mitoz bölünme, mayoz bölünme bunların harikalı bütün bu harikaları çok detaylı olarak öğrenebilir izleyenlerimiz. Evet. HarunYahya.org sitesine girdiklerinde kitabı ücretsiz olarak indirip kendi anlatımlarında da kullanabilirler inşallah.
Kitabın bir bölümünde de şey var. Evrim aldatmacası.
Evet.
Evrimin nasıl insanları aldattığını kendi elleriyle çizim yaptıklarını. Hatta az önce onu konuşuyorduk. O zaman ultrason olmadığı zaman hani ultrason yok. Burada görüntülerde mesela ultrason görüntüsü gibi yapmışlar. O zaman ultrasonun olmadığı zamanı düşünürsek öyle bir görüntünün çıkması mümkün değil o zamandan. İşte tamamen elleriyle çizerek insanları aldatmaya yönelik onlarda da var.
Evet, hani Öztekin'in kendi çizimlerinden bahsediyoruz.
Kendi çizimlerinden bahsediyoruz. Olabilirsek az öncekinden.
Sadece ışık mikroskobunun olduğu bir devirde
Yani
milimetrik yapıları çok detaylı bir şekilde çizmişler.
Evet maşallah. Şimdi ben başka bir detaydan bahsedeyim size hemen. Allah'ın ayetlerini saymakla tükenmeyeceğini Allah bize bildiriyor bir ayet-i kerimede. Bakın vücutta vazopresin denen bir hormon var.
Evet.
Vücuttaki su miktarı azaldığında bu hemen tepki olarak üretiliyor ve damarlar kasılarak vücudun tansiyonunun düşmemesi sağlanmış oluyor. Damarlar kasılarak, büzülerek mevcut olan damarlarda dolaşmakta olan kan miktarı ihtiyaç duyulan basınçta tutulmuş oluyor böylece. Böylesine bir koruma tedbiri var. Onunla ilgili olarak bakın size onunla ilgili bir sunumumuz var. Onu göstereyim inşallah. Onun detaylarını da görelim unutmadan. Evet. Vücudumuzda kusursuz bir güvenlik sistemi var. Bizi ayakta tutan. Tansiyonumuz düşüp de herkes patır patır sokaklarda düşüp hemen susuz kaldıklarında, susadıklarında hemen bayılıp kimse hayatını kaybetmiyor. Evet. Nasıl gerçekleşiyor bu? Bakın şöyle gerçekleşiyor. Vazopresin hormonu salgılanarak bu gerçekleşiyor. Damarlar kasılıyor ve böylece kan basıncı arttırılıyor. Hemen anlık olarak. Güneşin altında uzun süre kaldınız diyelim. Vücudunuz su kaybetti. Tansiyonunuz düşüyor. Ama kimse bayılıp ölmüyor. Bütün insanlarda hemen kan basıncı bu şekilde artırılıyor. Vazopresin denen hormon sayesinde. Çok özel tasarlanmış bir güvenlik sigorta sistemi olarak çıkıyor karşımıza bu sistem. insanın özel bir yaratılışla var edildiğinin bir başka delili tabii ki bu. Bu güvenlik sigorta sisteminin çalışabilmesi için yine geniş çaplı bir planlama var. Onun detaylarını görelim şimdi. Kalbin kulakçık bölgesinin ve kalbe gelen damarların içine kan basıncını ölçen çok özel alıcılar yerleştirilmiş durumda.
Evet.
Yani kimse benim tansiyon aletim yanında yok, tansiyonum düştü mü demesin, düştü mü yükseldi mi demesin. Zaten bu kontrol ediliyor sizin damarlarınızda.
Kalp,
nerede?
Kalp duvarlarında.
Evet.
Kalbin içindeki basıncı ölçen hücreler var.
Evet. Evet. Özellikle kalbin pompalandıktan sonra damarlara ilk bırakıldığı noktalarda, ana atar damarlarda bu alıcılar var.
Evet.
Ve bunlar zaten sizin tansiyonunuzu ölçüyorlar ve gereken neyse yapıyorlar. Bakın neler yapıyorlar. Bu alıcılardan çıkan sinirler, alıcılar tansiyonu ölçüyorlar.
Evet.
Ve buradan çıkan sonuç sinirler vasıtasıyla nereye gidiyor? Kalbe gidiyor. Pardon, beyne gidiyor. Beyne gidiyor ve gereken bir tepki var. Vazopresin denen o hormon. Bu tansiyon ölçümü neticesine göre gerektiği zaman salgılanıyor. Sanki bir kablo bağlantısı yapar gibi hipofiz bezine bağlanıyor bu alıcılardan çıkan sinirler. Tam da gitmesi gereken yer. Ve normal kan basıncı altında bu alıcılar sürekli olarak uyarılmakta ve bu kablolar aracılığıyla hipofiz bezine durmaksızın, bakın devamlı surette basınç ölçülüyor zaten.
Evet.
Durmaksızın bu elektrik akımı gönderiliyor ve hipofiz bezi bu sinyalleri alarak vazopresin hormonunu salgılanmasını engelliyor. Yani aslında hemen salgılanacak vazopresin hormonu ta ki
basınç yükseldi.
Evet, basınç olduğunda, düştüğünde yani alıcılardan gelen mesaj, kan basıncı düştüğü sinyali geldiğinde bu sinirler artık elektrik sinyali gelmemeye başlıyor ve hipofiz bezi vazopresin hormonu hemen o anda üretiveriyor.
Evet. İkinci bir etkisi de böbrekten su tutulumunu artırması.
Evet.
Sodyum çekerek.
Evet. O da çok hassas bir şekilde işte mikrotübüllerde gerçekleşiyor.
Evet. Evet.
O nefronlardaki mikroskobik boyuttaki hücreler seviyesinde gerçekleşiyor. İki ayrı etkisi var vazopresinin.
Evet. Evet.
Burada şimdi özellikle damarları nasıl büzdüğü ve kan basıncını arttırdığı ilk tepki olarak onu görmek açısından biraz çok daha fazla o detaylarına girmemiş olduk. Kan basıncı düştüğü anda damarların ve kalbin içinde buluşan alıcıların hipofize gönderdikleri sinyal kesiliyor. Üzerinden bir daha tekrarlamak gerekirse. Bu da hipofizin alarm durumuna geçmesine ve vazopresin hormonu salgılanmasına neden oluyor. Hipofizin sinyalin kesilmesini hemen fark ederek gerekeni yapması son derece şuurlu bir hareket tabii ki. Bir akıl bu sonuçta. Bir hikmetli bir tepki var burada. Ve buna tepki olarak bir sigorta sistemi var devreye giren. Bir hormon üretişi var, üretimi var. O da vazopresin. Bu şuurlu hareketlerin tamamı bazı atomların birleşmesinden oluşan küçük moleküllere ait. Yani sonuçta üretilen vazopresine bakıyorsunuz. Bir molekül, bir hormon, bir protein. Gerektiği zaman gerektiği yerde üretilen bir protein.
Evet.
Tesadüfi bir şey değil. Bu da ayrı bir mucize. Yani benim kontrolümde değil, annemin, babamın veya sokakta dolaşan insanların hiçbirinin kontrolünde değil. İsterse profesörü olsun bunu bilen. Allah'ın yaratmasıyla olan bir mucize bu. İnşallah.
Bu sistemin zaten tam olarak çalışabilmesi için hem o basınç ölçen hücrelerin bu işin farkında olması lazım.
Evet.
Aradaki sinir bağlantılarının düzgün bir şekilde çalışıyor olması lazım. Hipotalamus denilen beynin parçasının düzgün çalışıyor olması lazım. Hipofizin düzgün bir şekilde çalışıyor olması lazım. Damarların vazopresine kasılarak yanıt vermesi gerektiğini bilmesi lazım. Böbreklerin suyu tutması gerektiğini bilmesi lazım.
Evet.
Yani bayağı bir anda onlarca sistemin bir anda olmasını gerektiren bir durum.
İnsana desek kontrol et şu sistemleri de. Yani bu kadar sistemi bir arada kontrol et desek. Mümkün değil biz aynı anda o sistemleri yürütemeyiz ama vücudumuz hiç aksatmadan yapıyor bunu. Yani bir de hiçbir şekilde ne uyku hali var, ne dinlenme zamanı var, ne herhangi başka bir şey var. Hiçbir şekilde durmaksızın sürekli olarak bu şekilde devam ediyor vücut sistemi içinde. Mesela damarların soğuğa sıcağa göre genişleniyor, daralıyor olması da mesela bir başka mucize. Allah'ın insana bu verdiği mucizeler üstümüzde sürekli taşıyoruz. Fakat göremediğimiz için farkını aslında
varmamız gerekiyor. İçimizde olan olaylar, bu anlattıklarımız, evet. Gözle göremediğimiz, hani her an göremediğimiz şeyler. Ama sürekli bir hareket var içimizde. Evet. Sürekli bir konuşurken, yürürken, uyurken bile sürekli bir hareketimiz var. Bizim en hareketsiz olarak algıladığımız zamanda bile vücudumuzun içinde milyonlarca hareket oluyor o esnada bile.
Her biri mucize olarak
gerçekleşiyor. Hepsi de görevini hiç aksatmadan bile gerçekleştiriyorlar, evet. Allah'ın ilham etmesi sonucunda.
Allah'ın yaratması bu işte. Çünkü bakın şunu da söylemek lazım burada. Vazopresin hormonu mesela derhal gidiyor. Kan damarlarının etrafında bulunan düz kaslar var. Evet. O kaslar da bakıyorsunuz üzerlerinde zaten vazopresin hormonunu bekleyecek şekilde özel alıcılar var. Yani nasıl yayın yapıldığında, bir televizyon yayını yapıldığında onun yayını almak üzere televizyon antenleri var. Gidip başka telsiz yayını çekmiyor veya radyo yayını çekmiyor ama yalnız o televizyon yayınını çekmeye hassas bir şekilde mühendislikle üretilmiş bir ürün mesela o anten. Bakıyorsunuz yalnızca o vazopresin hormonuna bağlanmak üzere olan alıcılar var. Nerede var? İşte o düz kas hücrelerinin üzerinde var. Damarların üzerinde hazır olarak bekliyorlar. Bize vazopresin hormonu gelsin de biz kasılalım diye bekliyorlar. Ve vazopresin hormonu üretildiği zaman basınç düştüğü için alıcılardan işte ve beyinde üretildiği andan itibaren vazopresin hormonu dolaşıma bırakıldığı anda o alıcılar vazopresin hormonuna kilitleniyorlar ve ne yapıyorlar? Kasılıveriyorlar. Ve bu şekilde kan basıncı hemen tekrar gerekli düzeye yükseltilmiş oluyor. Ve biz bu şekilde hayatta kalmaya devam edebiliyoruz. Burada ne var? Kalp ve hipofiz bezi arasında iletişim ağının kabloları döşenmiş. Değil mi? Ve böyle kusursuz bir alarm sistemi bu şekilde meydana getirilmiş, yaratılmış. Alarm sistemi olarak var bu. Ve ortada mükemmel bir yaratılış var. Bu insanın şuursuz tesadüfler sonucu değil, Allah'ın yaratması ile var olduğunun en büyük kanıtlarından bir tanesi. Yalnızca bir tanesi. Evet. Sayısız, sonsuz delillerinden yalnızca bir tanesi. Maşallah.
Sadece bir tek vazopresin değil tabii. Yani birçok mekanizma var, koruyucu mekanizma var. Evet. Bunlardan sadece bir tanesi vazopresin. Renin angiotensin sistemi var. Yani böbreklerden su tutulumunun emilmesi veya işte yükseldiği zaman, basınç yükseldiği zaman daha fazla idrar çıkarılması gibi birçok tepkiler var vücutta. Kan basıncını çok dar bir alanda tutan. Yani mesela oturduğumuz zaman, kalktığımız zaman göz kararması olur değil mi? Yattıktan sonra anında o göz kararması ortadan kalkar. Saniyeler içinde. İşte bu sistemin birdenbire harekete geçmesiyle oluşuyor.
Ve bizim vücudumuzda baktığımız zaman da koruyucu çok sistem var. Biz farkında varmıyoruz bazen mesela. Bizim oturduğumuz, şu an oturuyoruz mesela ya da yatıyoruz, yattığımız esnada vücudumuz biz sürekli aynı şekilde tepkisiz kalsak, aynı şekilde otursak o bölgelere mesela yere temas eden bölgelerimizde kan gitmeyeceği için oradaki hücrelerde ölüm meydana gelecek ama bize hiç istem dışı çalışan sistemler sayesinde biz sürekli hareket halinde oluyoruz. Mesela uyurken bir insan bilinçsiz şekilde sürekli döner, hareket eder mesela. Çünkü oradaki kanın artık oraya daha fazla gitmesi gerekiyordur. Ve biz hiç farkında olmayız bunu yaparken. Evet. Hani tamamen istemsiz olarak döneriz yatakta yattığımız sırada.
Yani zaten şeyden yattığımız gibi olmayız. Yani felç olan bir kısım insanlarda, belden aşağı hissetmeyen kişilerde sabit kaldığı için o şekilde aynen morarmalar ve ezilmeler yatağı olabiliyor.
Mesela hastalarda olur, çürüme.
Çürümeler açılıyor. Evet. Vücutlarında iyileşmeyen meydana geliyor. Evet. Tabii çürümeler oluyor, yaralar açılıyor.
Evet.
Ondan ayrıca müdahale edilmesi gerekiyor.
O da kan gitmediği için işte biz bunu hiçbir şekilde kontrol etmiyoruz. Bunun bilinci de değiliz. Yani biz bunu bildiğimiz için dönmüyoruz yatakta. Evet. Ona tamamen istemsiz olarak vücudumuz bize bunu emrettiriyor. Yani biz farkında olmadan bizim kaslarımız hareket halinde dönüşe geçiyor mesela. Hiç kimse nereye döndüğünü gece boyunca mesela kamerayı çekip izlese ne zaman döndüğünü farkına varmaz. Sonra gördüğü zaman farkına varır.
Zaten uyku yarı ölüm gibi bir şey.
Evet.
Yani hiçbir şey duymuyorsun. Dışarıdan hiçbir tepki hissetmiyorsun. Hiçbir ortamı bilmiyorsun. O şekilde ruhunun yani dışarıda olduğu gibi bir durum oluşmuş oluyor uykudayken insanlarda.
O da Allah'ın işte bu az önceki dediğimiz gibi bizi koruyucu sistemlerle yaratmış. Yani sadece Allah baktığımız zaman bize gerekli olan bütün organları, bütün hücreleri, bütün gerekli şeyleri vermiş. Fakat bunların koruyucularını da vermiş. Hepsinin kendine ait, evet, bir koruyucusu var. İşte kan basıncını dengeleyen farklı, mesela Allah böbreklerden iki tane vermiş, birisi olmaması halinde diğeri de işlevini aynı şekilde yerine getirebiliyor. Evet. Ve bütün sistemimizde, vücut sistemimizde bu şekilde hep korunaklı ve birbirini kollayan, bizim istemimiz dışında olan bir sürü olay var. Biz bunlara baktığımız zaman, bunları gördüğümüz zaman kimsenin bunu akıl etmesi mümkün değil, normal insanoğlunun. Bunu akıl etmesi. Zaten insan akıl edemiyor diyoruz. Kör tesadüflerin bunu yapması zaten mümkün olan bir şey değil. Evet. Tamamen Allah'ın kontrolünde oluyor ve bütün sistemlerde bütün koruyucu görevlerini yerine getiren hücreler aynı şekilde görevlerini, evet, yerine getiriyorlar hiç aksatmadan.
Ve fazlasını da, fazlası da olmuyor. Mesela, evet, karaciğerimiz biliyorsunuz yenilenebilen bir organımız. Ve karaciğerimizin yarısını aldığımız zaman tekrar eski haline gelebiliyor. Evet. Ve onun üstüne çıkmıyor. Yani daha fazla bir boyuta gelmiyor. Nerede duracağını biliyor. Nereye kadar tekrar büyüyeceğini biliyor. Bu da çok büyük Allah'ın mucizesi oluyor inşallah.
Hücrelerde büyümüş var yani.
Evet. Hücre diyor ki ben burada tamamım diyor. Yani benim tam, evet, seviyem %100 olduğum büyümede, %100 olduğum seviye burası. Bunun fazlası olamam diyor. Ondan itibaren olmuyor. Ya evet. Her şeyde bu. Mesela hocam çocukların el oluşumunda, el parmakları daha doğrusu el parmaklarımız oluşurken hücreler intihar ediyor mesela, evet, parmak aralarındaki boşlukların olması. Biliyor yani bunu, hücre biliyor ve simetrik olarak iki elimizi yan yana koyduğumuz zaman simetriktir. Yani sağdaki ve soldakinin birbirini görme şansı yok. Kaldı ki yani birbirlerinin yanlarını görme şansları yokken intihar ediyorlar mesela ve bu şekilde parmak çizgilerimiz bizim, parmak boşluklarımız oluşmuş oluyor. Hani hepsine baktığımız zaman hepsi çok büyük akıl. Hepsi çok büyük insana verilmiş güzellik. Bunları görmemiz gerekiyor. Evet. Hiçbir şekilde biz çünkü kontrol ederek bunlara müdahale edemeyiz. Mümkün değil yani böyle bir şey.
Yani işte pagan dini, Darwinist, ateist, materyalist din olan işte Darwinizmin dini, işte biliyorsunuz maddeye böyle akıl atfetmeye, evet, yönelik olarak böyle bir anlatımları var. İşte o kendi kendine bunu geliştirmiş diyorlar. Yok hücre bunu kendi kendine yapıyor. Yok işte o hayvan bunu kendi kendine geliştirmiş, böyle bir çözüm bulmuş. Yani bu öyle anlatımlar hiçbir şekilde bilimle bağdaşmıyor. Giriyoruz, bakın detaylarını gördük az önce. İşte bir hücrenin, yumurta hücresinin nasıl oluştuğu, 15 yıl önceden planlanmış olması. Mitoz mu, mayoz bölünme mi olacağını kim karar veriyor buna? Hücre mi karar veriyor? Hayır. Bunlar tek bir akıl var. Her yere hakim olan tek bir akıl var. Anne vücudunun nasıl olması gerektiğini de yaratan, baba vücudunun nasıl olması gerektiğini de yaratan, hücrelerin nasıl davranacağını da an be an yaratmaya devam eden, her yere hakim olan, yegane bir güç olan Allah'ın aklı bu.
İnşallah.
Yani şuursuz atomlar bunu düşünüp akledemezler. Şuursuz atom, işte o vazopresin hormonunu, ben böyle bir hormon üreteyim, orada da alıcılar yapayım, o buraya gitsin, onu böyle hareket ettirsin. Ona göre işte tansiyon düştüğünde hareket, işte insan ayakta kalabilsin. Ayakta başını, işte ayağa kalktığında gözleri kararmasın. Bunlara bu şekilde kimseye bu şekilde akıl şey yapamaz. Bunları çözümleyemez, yapamaz. Evet. Böyle problemleri çözüm üretemez. Hiçbir hücre, hiçbir vücut, hiçbir insan bunları zaten zaman içinde yapamaz. Bu Allah'ın eşsiz, kusursuz yaratması.
İnşallah.
Biz bunları gördüğümüz zaman aklı başında bir insan diyor ki Allah böyle yaratıyor diyor.
İnşallah.
An be an yaratmaya da devam ediyor Allah.
İnşallah. Vücudumuzda 226 tane farklı hücre tipi var. Her hücre kendisine ait ve sadece kendisine yarayan kısmını okuyor DNA'nın. Yani, evet, bütün DNA'nın hepsi aslında bütün hücrelerimizde var. Tek tek var. Ama hiçbiri diğerinin görevine karışmadan sadece kendine ait görevi yerine getiriyor. Bu da çok büyük bir mucize.
Maşallah. Ve Allah örnek edinmeksizin yaratandır. Gerçekten bunu da görüyoruz. Az önce mesela örneğini de verdiğimizde dedik ki mesela Allah bir sistemi yarattığı zaman bize çok ileride yarayabilecek bir sistemi kullanıyor. Az önce, evet, karaciğerlerden bahsetmiştik o şekilde. Evet. Hani şey akciğerden. Akciğerler, evet. Akciğerde mesela insan bebek halindeyken daha, yani daha hatta rahimdeyken, embriyo halindeyken mesela akciğeri kullanmadığı için normal içi sıvı dolu, hani kan gitmeyen, evet, bir organımız.
Az gidiyor daha doğrusu.
Az, evet, fazla, çok az bir miktar gidiyor. Fakat bu doğumdan sonra bu kan çok fazla gitmesi gerekiyor ve bu şekilde bu şeyi kullanıyor. Normal şartlarda bizim kullanılmayan şeylerin çürümesi olabilir. Ya da herhangi bir bozulmaya neden olabilir. Evet. Ama burada mesela bizim ihtiyacımız olduğu için, ilerisi için bunun bir hazırlığını görüyoruz insan, evet, vücudunda. Evet. Az önce örnek verdiğimiz gibi mesela bir yere gideceğimiz zaman, biz bir yere gideceğimiz zaman ya da İşte uzaya bir astronot gönderileceği zaman önceden ne yapılıyor? Bir düzen yapılıyor. Önce bir hava, evet, ölçümleri yapılıyor. İşte başka canlılar gönderiliyor. Önce sadece makineler gönderiliyor. Oradaki bir ortam deneniyor, bakılıyor. Uzay hakkında bir bilgi alıyoruz. Yani buradaki hava nasıl, yaşama koşulları nasıl olabilir, işte çevre koşulları nasıl. Buna uygun, yaşama koşullarına uygun bilgilerini alıyoruz ve buradan o şekilde astronotu gönderiyoruz. Ve buradaki yapılan fabrikalardaki kostümlerle, işte gerekli araç gereçlerle o şekilde gönderiliyor. Bir hazırlık var yani baktığımız zaman, ama insan da bu şekilde değil. İnsan bunu denemesi de mümkün değil. Çünkü bebeğin dış ortamı nasıl olacağıyla ilgili bilgi sahibi olması için aklını kullanıyor olması gerekiyor. Bunun da şuuru yok. Zaten kaldı ki bir üretim yapabileceği bir yer de değil. Sonuçta akciğer diyoruz yani. Çok büyük hayati fonksiyonu olan bir şey. Hani onu işleve geçirebilecek bir durumu yok zaten. Hani
öncelikle
kendi başına.
Havanın varlığını da
havanın, havayı bilmesi lazım. İçeride yani. Zaten bunu kullanabilecek bir sistemi yok. Bir de bu sistemi nasıl kendisine yükleyeceğine, kanı ben buna az göndereyim işte tamamen ölmesin bu. Ama aynı şekilde de ben var olduktan sonra devam etsin. Hep bir akıl var burada. Evet, hiçbir şekilde yani. Çocuğun da aklı değil bu. Annenin babanın da aklı değil. Kaldı ki çoğu ana baba hani bilmeyiz de yani. Biz de bilmiyorduk mesela. Hani akciğerin bu şekilde olduğunu, bu sistemde olduğunu. Buna hazırlık da yapmamız mümkün değil. Bu bize işte Allah'ın varlığını, Allah'ın yarattığını gösteriyor. Yani ilerimize dair bile bizim yaşama koşullarımıza ne uygunsa ona göre Allah bize bu sistemleri veriyor inşallah.
İnşallah. O zaman bakıyoruz. Onca yıl boyunca az önce bahsettin ya, son 40 yılda aşamalar kaydedildi ve bilimde. Bu gerçekler, bilimsel gerçekler artık herkes tarafından bilinmeye başlandı. Hidayet çağındayız çünkü.
İnşallah.
Yani Mehdiyet İnşallah. Çağındayız. İnşallah. Mehdi, Hadi Al'ın Hadi sıfatından geliyor inşallah isim olarak. Mehdiyet İnşallah. Çağındayız, Hidayet çağındayız. Bütün insanlar aydınlanma çağında inşallah.
Zaten Peygamber Efendimiz de söylüyor. Ahir zamanda teknolojide, bilimde çok fazla gelişme olacağından bize haber veriyor.
Evet.
Peygamber Efendimiz hatta hadisinde diyor işte vasıtalarla yollar kısalacak deniliyor. İşte bugün uçaklar mesela çok uzun saatler, eskiden baktığımız zaman da çok uzun saatlerde, hatta aylar, haftalarca süren yolculuklar şu anda birkaç saatle dünyanın her yerine gidebiliyoruz mesela. Bundan bahsediliyor. Hatta bugünkü teknolojiyle anlatılan bilgisayarlardan, internetlerden bahsediyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Mehdi'yi herkes evlerinde izleyebileceklerini söylüyor. Oturdukları yerde diyor. İzleyebileceklerini söylüyor. Avuç içi kadar işte bu cep telefonları, işte cep bilgisayarları, bunlardan bahsediliyor. Ve bugüne dair teknolojinin, bilimin çok fazla gelişeceğinden bahsediyor.
Ellerine bakıp görecekler diyor.
Evet, ellerini.
İnşallah.
Ve bu şekilde çok bilimsel açıklamaların, bilimsel gelişmelerin olacağından bahsediyor Peygamber Efendimiz bize. Ta 1400 sene önce, 14 asır önce Peygamber Efendimiz bize bugün de yaşayacağımız olayları anlatıyor. Yani hiçbir insanın hiçbir şekilde Allah'ın tabii ki ona vahyetmesi sonucunda, Allah'ın aktarması sonucunda bizlere biliyor. Çünkü hiçbir insanın o kadar ileriyi görmesi mümkün dahi değil. Ama Peygamber Efendimiz bize 1400 sene önce bugün yaşayacağımız sosyal olayları, ekonomik olayları, çok doğal afetleri detaylı olarak anlatıyor. Bugün yaşadığımız ekonomik krizden şu anda olan, dünyada yaygın olan deprem, sel, tsunami, bunların hepsini yaşıyoruz şu anda. Doğal afetlerin olacağından bahsediyor. İşte dünyadaki çatışmaların olacağını ve herkes için diyor. Herkesin karıştığı bir zamandan bahsediyor Peygamber Efendimiz. Yani bütün dünyada karışıklık olacağından bahsediyor. Savaşların, ekonominin bütün dünya etkileyeceğinden bahsediyor. Bir kısım demiyor mesela, ya da sadece Müslümanlar demiyor. Herkes diyor, şu anda dünyanın her yerinde bir ekonomik kriz hakim.
Evet.
Dünyanın her yerinde bir karışıklık hakim şu anda. Peygamber Efendimiz bize 1400 sene önce bunları bildiriyor. Ve sadece bir rivayetlere göre sadece Peygamber Efendimiz'in hani hadislerinden değil, ayrıca diğer indirilen, peygamberlerimize indirilen kitaplardan da, kitaplarda da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Biraz onlardan bahsedelim isterseniz.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bildirilmesi. Rivayetlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da İncil, Tevrat ve Zebur'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir. Konuyla ilgili hadisler şu şekilde. Peygamberlere dair olan kitaplarda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiştir. Bir başka hadiste, ben Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı peygamberlerin sayfalarında, kitaplarında şöyle bulurum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi uzun ömürlü olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da önceki peygamberlerin bazıları bazı özellikleri vardır. Bunların arasında Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Nuh aleyhisselam'da olan uzun ömürlülük de vardır. Hazreti Mehdi aleyhisselam insanların gerçek ve derin sevgi yaşamasına vesile olacaktır. Hazreti Ali bin Ebu Talip de şöyle buyurmuştur. Kaimimiz yani Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam edince insanların kalbindeki düşmanlık ve ihtilaf sebeplerini kökten kazıyacaktır. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir. Ebu Said Hudri Resulullah'dan rivayet ediyor. Hazreti Mehdi aleyhisselamın izleyicileri ona sığınırlar. Bal arılarının kraliçe arıya sığındıkları gibi. Onun yanında yani güven ve huzur bulurlar. O yeryüzünü adalet ve dürüstlükle dolduracaktır diyor. Peygamberimizin hadislerinde de belirtildiği gibi şu andaki karışıklığın, insanlar üstünde olan kargaşanın Hazreti Mehdi aleyhisselamla son bulacağını söylüyor yani Peygamber Efendimiz.
Bir hadisinde de inşallah Hazreti Mehdi zamanında bir kişinin dahi burnunun kanamayacağını ve uyandırılmayacağı şekilde adaletliğin ve doğruluğun olduğu bir dünyanın olacağından bahsediyor.
İnşallah. Evet, çok adaletli olduğunu söylüyor zaten Peygamber Efendimiz. Hani hiçbir kimseyi kesinlikle kıyaslamadığını, kayırmadığını ve herkese eşit adaletle.
İnşallah.
Tamamen Kur'an ahlakıyla, Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla, çünkü Peygamber Efendimiz de öyle söylüyor. Ahlakı benim ahlakım gibidir diyor. O şekilde Kur'an ahlakıyla ve düzgün şekilde insanlara sevgiyi, saygıyı tam olarak ve insanların onu çok seveceği söylüyor. Mesela bal arılarının, kraliçelerin etrafında toplanması gibidir diyor hadiste. Yani insanların güven ve huzur bulabileceği bir ortam olacak diyor. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında toplanacaklardır insanlar diyor bu şekilde. İnşallah. Çünkü insanlara samimi olacak, dürüst olacak, adaletli olacak ve insanlara gerçek şekilde olduğu gibi, Peygamber Efendimiz zamanında olduğu gibi Kur'an'ı anlatacak. Bidatlerden ve hurafelerden dini tamamen kurtaracak. Ve insanlara gerçek asr-ı saadet, yani altın çağda olduğu gibi bir din ortamı hazırlayacak. Ve bütün dünyada İslam hakim olduğu ve Müslümanlığın hakim olduğu bir dünya olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. O da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la olabileceğini söylüyor. Hatta tek bir gün dahi bile kalsa kıyametin kopmasına diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek ve süreç uzayacaktır diyor. Yani kesinlikle olacağından bahsediyor Peygamber Efendimiz buradaki hadiste. Muhakkak bu şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru olacak ve Müslümanların tamamen dünyaya hakim olduğu, İslam ahlakının bütün dünyada hakim olduğu bir dönem olacağından bahsediyor inşallah.
Şeyden bahsettin az önce, Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin peygamberlere indirilen diğer kitaplarda ve sayfelerde de olduğu hadis-i şerifte geçiyor. Gerçekten de mesela Museviler, Tevrat'ta bahsedilen onların bekledikleri Kral Mesih var. Şilo diye de geçiyor isim olarak. Ve bakıyorsunuz gerçekten de ahir zamanda, dünyanın son döneminde geleceğine dair bilgiler var Tevrat'ta aktarılan. Günümüzün bütün özellikleri aynen tarif edilmiş. Günümüzün zamanı tarif edilmiş onların kaynaklarında da, Tevrat kaynaklarında, Tevrat sayfelerinde. Ve bakıyorsunuz İslam'ın beklenen Mehdi'si, Mehdi Aleyhisselam ile Tevrat'ta adı geçen Şilo, Kral Mesih'in özellikleri tıpatıp birbiriyle aynı.
Maşallah.
O yüzden Peygamber Efendimiz de bunu belirtmiş. Önceki şeylerde, önceki kaynaklarda da, önceki peygamberlere dair olan kitaplarda da bahsedilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi, İslam'ın Mehdi'si ile, Mehdi Aleyhisselam'ı ile Tevrat'ta beklenen Kral Mesih'in aynı kişi olduğu çıkmış oluyor ortaya burada. İnşallah. İnşallah.
Mesela bir kısım insanlarda şu var, Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek veya geldi geçti. Daha sonra gelecek, 200 yıl sonra, 300 yıl sonra gelecek diyor ama dünyanın ömrünün peygamberimiz 1576'da son bulacağını zaten söylüyor. Yani bu da ortalama 2120'lere gelmiş oluyor. Başka bir zaman kalmadı zaten.
Zaten başka bir dönem.
Şu an zaten 2011-2012'ye gireceğiz. Başka bir yüzyıl, başka bir devir kalmadığı için bu zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağını peygamberimiz 200 olayla beraber yaklaşık. Yani hepsine ayrı ayrı ve çoğu da hiç olmamış. Mesela Kabe baskını ilk kez oluyor.
Evet.
Bunun gibi diğerleri de, Irak-İran savaşı ilk kez oluyor. Bunların hepsi ilk kez çoğu olan şeyler. Depremlerin çoğalması diyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle depremlerin çoğaldığını görüyoruz. Özellikle 1980'den itibaren depremlerde fazla bir artış görüyoruz. 2000 yıldan sonra da daha bir artma var. Ve bunların hepsi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinin olduğunu Peygamberimiz bize bildiriliyor.
Evet, yani Musevi kaynaklarda da yine bu tip işaretlerden bahsediliyor ve ahir zamanın böyle işaretlerle bilineceği tarif ediliyor. Hristiyan kaynaklarında da yine aynı şekilde. Ve herkes bekliyor.
Hazreti İsa'yı da.
Hazreti İsa'nın dönüşünü bekliyor.
İnşallah.
Müslümanlar ve İseviler, Hristiyanlar Hazreti İsa'nın ikinci gelişini bekliyorlar. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini bekliyorlar. Yine aynı şekilde Museviler ve Müslümanlar inşallah.
Maşallah.
Ve bu dönemden başka bir dönem daha olmayacağını da yine aynı şekilde bütün ilahi din mensupları yine aynı şekilde biliyorlar, bekliyorlar. Museviler de bekliyor. Ahir zamanda olduğumuzu biliyorlar. Dünyanın sonu çok yakın olduğunu biliyorlar. Ahir zamanda yaşadığımızı biliyorlar. İseviler de yine aynı şekilde.
Hazreti İsa'yı takip edenler. 200 tane alamet söyledi diyoruz. Hani bir tane değil, iki tane değil, 200 taneden bahsediyoruz burada. 200 alametin 150'den fazlası da gerçekleşmiş. Ya Peygamber Efendimiz diyor ki tesbih tanelerinin peş peşe gelmesi gibi diyor arda arda gelecek olaylar diyor Peygamber Efendimiz.
Evet,
şimdi bu şekilde mesela ilk olan olaylar var ama ilk olmayan olaylar da var. Ama mesela hiç bilinmeyen acaba ne zaman geçirildiği bilinmeyen olaylar da var. Bu olayların biz peş peşe geldiğini görüyoruz. Önemli olan da zaten bu. Hicri 1400'den itibaren olayların arda arda geliyor olması da evet. insanların aslında baktığı zaman görebileceği bir gerçek. Çünkü 1979 yani Hicri 1400'den itibaren 1970-80'den itibaren olaylar arka arkaya geliyor.
Maşallah.
Ve çoğu ilk olaylar olmak üzere ve Peygamber Efendimiz de yer olarak da belirtiyor, zaman da belirtiyor çoğu olaylarda, alametlerinde mesela. Bölge, yer, hangi şey, medeniyetler tarafından olacağı, hangi şey ülkeler tarafından olacağını da belirtiyor. Ve bu şekilde açık detaylar var, anlatılanlar var. Bunlar da bize zaten ayrı zamanı işaret ediyor
inşallah. Maşallah. Yani büyük İslam alimlerimizden bir şey var, onunla bahsedelim inşallah. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında şiddetli ortamı ve Mehdi Aleyhisselam'ın derin ilmini anlatıyor. 17. yüzyılda yaşamış büyük velilerden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de Ruhul Mesnevisi'nde Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edeceği zamanın çok karışıklıklarla dolu olacağını, onun maddi manevi hastalıkların çok yoğun ve şiddetli olduğu bir dönemde zuhur edeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın böyle büyük manevi hastalıklara o zamana kadar görülmemiş yoğun karışıklığa Allah'ın vesile etmesiyle tam deva olacak büyük bir ilme sahibi olacağını anlatıyor. Onun için Kur'an'da gelir bildirilir, sıkıntıya düşenin duasını kabul ettiğinde, Nem suresi 62. ayette, kastedilen mecburiyet zamanı geldiğinde duanın Allah tarafından kabul bulunması beyanındır. Ve bu sebeplerdir ki her asırda olan şiddetli müsibetleri ortadan kaldırmaya tam anlamıyla müktedir bir kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur eylemiştir. Ve alemin karışıklığı had safhaya gelip ihtiyaç olunca Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhura gelse gerekir. Gerektir. Zira doktorun kuvveti hastalığın, illetin, derdin, belanın şiddetine göredir. Ahir zamanda ise dünyanın ne derece hastalığa, illete, derde, belaya müptela olacağını ve o vakitte hazır olanlar bilirler diyor inşallah.
Evet maşallah. Demek ki Allah'ın halifesi
inşallah.
Halifetullah Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman onun bilgisine, gücüne paralel olarak yeryüzünde de çok büyük karışıklıklar olacak. Ve Mehdi Aleyhisselam bu karışıklıkları, bu düzensizlikleri giderecek inşallah. Allah'ın adının açıkça reddedildiği, ateizmin açıkça ifade edildiği bir dönemde gelecek tabii ki.
İnşallah.
Ve öyle bir dönemdeyiz. Kanın bol miktarda aktığı bir dönemde gelecek Mehdi Aleyhisselam. Niçin gelecek? Kanı durdurmak için gelecek.
İnşallah.
Karışıklıkları sükunu erdirmek için gelecek. Adaletsizliklerin had safhada olduğu bir dönemde adaleti yeryüzünde uygulamak üzere gelecek. Barışın olmadığı, savaşların olduğu bir ortamda barışı yerleştirmek için gelecek inşallah. Görüyorsunuz ona ait pek çok işaret var inşallah. Ve çok kısa bir sürede inşallah zuhur edeceğini, yeryüzünde inşallah bu altın çağın yaşanacağı bir dönemin inşallah hep beraber şahit olacağımız bir dönemi göreceğiz hep beraber inşallah. 5-10 sene içinde olaylar gittikçe artacak ama aynı şekilde de Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek ve bütün bu karışıklıkları inşallah hep giderdiğini hep beraber göreceğiz inşallah.
Mesela Peygamber Efendimiz bir hadisinde de insanların ömürlerinin uzayacağından bahsediyor ahir zamanda. Şu anda mesela gazetelere baktığımız zaman da aradaki bu farkı görebiliriz. Eskiden biz ben okul çağındayken, ilkokul, ortaokuldayken, okulda biz okuduğumuz zaman insan ömrü dediği zaman bizde Türkiye'de öyle şey yapıyorduk. Dünyada hatta genel anlamda o civardaydı. Türkiye'de mesela dediğimiz zaman 50-60 yıldı. Türkiye'de evet. Öyle baz alıyorduk. Şu anda mesela kitaplarda yazılan insan ömrü mesela gazetelerde çıkıyor. 70-80 yıla çıktığından bahsediliyor. Ortalama ömürde bir uzama var. Dünyada da aynı şekilde tabii evet. Sadece Türkiye'de değil. Peygamber Efendimiz bundan bahsediyor. Hatta şu anda daha uzayacak olacağından bahsediyor evet. Şu ankinden. Hani ortalama 100 yıl gibi olacağından bahsediyor insan ömrünün. Ve teknolojik bilimsel gelişmelerin olacağından bahsediyor. Mesela Lul'ün kuyruklu hızından bahsedilmiş Peygamber Efendimiz. Öncesinde kuraklıktan bahsediliyor. 2007'de mesela 2009'a kadar kuraklık çok yoğundu. Hı hı. 2009'dan sonra Lul'ün kuyruklu hızı geçtikten sonra da inanılmaz bir yağış başladı. Artık insanlar yağmur yağmasın, sel olmasın diye dua ediyorlar yani. Hiç beklenmeyen, hiç olmayan yerlerde sel felaketleri oldu. Bir de tarife çok uygun. Peygamber Efendimiz'in bahsettiği gibi Lul'ün kuyruklu hızı deniyor mesela Peygamber Efendimiz. Hani yıldızdan bahsediyor. Lul'ün kuyruklu yıldızı öncesine kadar önce geçildiği tam olarak bilinemiyor bilimsel olarak. Bundan bahsediyor. Parlaklığı, şekli, gidiş yönü, işte içi kuyruğunun olması. Her şey çok net, açık zaten. Ve öncesinden sonrasından da bahsediyor Peygamber Efendimiz.
Yani görmüş gibi anlatıyor zaten. Evet. Çünkü Allah gayb haberlerini istediği kullarına zaten açıyor inşallah. O şekilde ayet-i kerimede zaten tarif edilmiş. Gayb haberi gerçekten de dünyanın ne zaman son bulunacağını, dünyanın ömrü bile Peygamber Efendimiz'e bildirilmiş. Allah evet, ilham etmiş, vahiy etmiş. Allah'tan direkt vahiy alan peygamberimiz, kitaplı peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynen tarif etmiş bugün yaşadığımız gününe. Evet. Behti Aleyhisselam'ın geleceği ortamı çok detaylı tarif etmiş. Bütün alametleri aynen tarif etmiş. İşte Ramazan ayında arka arkaya aynı güneş tutulmalarının olacağını haber vermiş. Doğu tarafından büyük bir ateşin görüleceğini tarif etmiş.
Afganistan'ın
işgal edileceğini, Fırat Nehri'nin kuruyacağını, ondan sonra işte Irak'ın işgal edileceğini, bütün detayları tarif etmiş. Artı Mehdi Aleyhisselam'ın şemalini yani görünüşünü de çok detaylı olarak tarif etmiş. Yüzünden vücudundaki bütün detayları varıncaya kadar tarif etmiş. Görmüş gibi tarif etmiş. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ı arama devrindeyiz inşallah. Yani böylesine bir devirde Mehdi Aleyhisselam'a talebi olmayı talep etmekle yükümlüyüz inşallah. Aklı başında her Müslümanın bir defa bu devirde yan gelip yatma devri olmadığı açık. Böylesine büyük cereyanların olduğu bir devirde inşallah Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de o şekilde tarif ediyor. Çok büyük cereyanların olacağı bir devir diye tarif ediyor. Ben ancak diyor, onun ancak bir piştar bir neferiyim diyor. Öncü bir askeriyim diye kendisi tarif ediyor. Bizim de aynı şekilde Mehdi Aleyhisselam'ın talebesi olmayı talep etmemiz gerekiyor. Ona ilişkin bir çabamız olması gerekiyor. Ben ne yapabilirimin çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışmamız icap ediyor inşallah. Ona gerekli zemini hazırlamamız gerekiyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri o şekilde diyor. Ben ona gereken zemini hazırlıyorum diyor inşallah. Neyle hazırlıyor? Ayetleri tefsir ederek. İnsanları eğiterek, risalelere yazarak bunu yaptı kendileri. Maşallah Allah razı olsun kendisinden. İnşallah mekanı cennet olur. Inşallah. Öyledir inşallah. Biz de bir şeyler yapmamız gerekiyor ki hem Allah'ın razı olduğu bir kul olalım, hem cennetini hak edelim, hem de en güzel şekilde Allah bizi nimetlendirsin. Hem dünyada hem ahirette inşallah.
Zaten güzellikten bahsediliyor Mehdi Aleyhisselam'la beraber. Yani hiçbir insanın bugün istememesi mümkün olan bir şey değil yani. Bunu çünkü bu güzellikleri birine söylediğiniz zaman bu adam istemiyorsa bunu kesin başka bir şey vardır. Yani dünyada adaletten bahsediliyor. Dünyada eşitlikten bahsediliyor. Dünyada bereketten bahsediliyor. Herkesin bol rızıklanacağından bahsediyor. Hiç kimsenin açlıktan ölmeyeceğinden bahsediyor. Bugün açlıktan ölmek baktığımız zaman zahiren çok büyük eksiklik aslında. Yani dünyada bütün nimetler var. Bütün her şey var ama dünyada açlıktan ölen insanlar da var baktığınız zaman. Neden kaynaklanıyor bu? Eşitlik olmamasından kaynaklanıyor. İnsanların adaletli olmamasından kaynaklanıyor. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman da tamamen adaletle hükmedecek dünyaya. Bu yüzden de bir insanın bunu istemiyorum demesi ya da görmezden gelmesi büyük saçmalık oluyor. Çünkü dünyanın güzel olacağı bir zamandan bahsediyoruz.
Allah'ın bütün emirlerine göre olması, hareket evet. edileceği bir devirde zaten ne açlık kalır ne adaletsizlik olur. Bir defa eşit paylaşım olur. Zekat müessesesi hayata geçirildiğinde, faizin olmadığı bir dünyada zaten en güzel şekilde bolluk, bereket Allah'ın istediği şekilde yaşandıktan sonra Allah'ın sonsuz nimetlerini açtığı bir ortam olur. Altın İnşallah. Çağı olur. İnşallah. Ve o dönemi de hep beraber yaşayacağız Allah'ın izniyle.
İnşallah. Zaten mümin insan, Müslüman insan en doğru, en iyi, en adaletli, en şefkatli, insanlara karşı en hoşgörülü insandır. Zaten bunları mümin bir insan Kur'an'a uygun davranıyorsa zaten adaletli olması, eşit davranması gerekir. Şu anda da hani bunu tam anlamıyla uygulanmıyor dünyada. Bunu tam anlamıyla uygulayacak olan da Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacağını söylüyor. Bunu da bizlere İnşallah. Müjdelenin, hatta müjdelenin diyor. Gökte uçan kuşlar, denizde yüzen balıklar dahi diyor, razı olacaklardır diyor. Demek ki bütün
Onlar
dünyanın...
Onlar razı olacaklardır. Mehdi Aleyhisselam'dan razı olacaklardır,
razı olacaklardır evet. diyor. Bütün dünyanın bu durumdan demek ki rızıklanacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Yani her şeyin dünyadaki bütün insanları etkileyeceğini söylüyor. Yani tek evet. bir bölgeyi, tek bir bölümü değil, değil. Bütün dünyayı bütün dünya. Etkileyeceğini söylüyor. Evet. Bunun için de müjdelenmemizi söylüyor Peygamber Efendimiz. Bizim de yapmamız gereken müjdelemek ve bunun için hani yapabiliyorsak hani talebesi olmak, zemin İnşallah. Zemin hani zaten hazırlanıyor Allah'ın dilemesiyle, zaten Allah kaderde evet. öyle kıldığı için. Bizim de sadece ucundan tutmamız hani yapabiliyorsak.
Elimizden geleni
yapmamız
neyse onu yapmamız inşallah. Gerekiyor inşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Sayın Abla Noktar'la gece sohbetleri canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.